Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 30 Kasım Perşembe. Yıl 2017, ay 11, gün 334, Kasım 23.
1439 Hicri Rebiülevvel 12, 1433 Rumi Kasım 17.
Günün şiiri. Ne oldu? Odamız kararırken indirdiğin perdeler, çarşının gittikçe artan gürültüsü, gelip kenarına oturduğun minder, genç kızken işlediğin masa örtüsü, yeşil abajurlu lambamız, küçük sobamız, anlatsanız ne oldu o geceler, eski akşamlarımız, beyaz elbiseler giydiğin zamanlar, niçin yazmadık bir yere satır satır, duvarlar, ne oldu konuştuklarımız, yüzünün pembeliği, saçlarının örgüsü, ben diyeyim kış şarkısı, sen de yaz türküsü. Ne ettik ömrümüzü? Ziya Osman Sabah.
92 yıl önce bugün 30 Kasım 1925 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünün arkasındaki duvara Atatürk'ün sözü olan "Hakimiyet milletindir" lafası asıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi.
Qué linda mi gente de Córdoba.
sabrosa taquiña. Qué linda la yacta y yacta de Cochabamba.
Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Cochabamba. Saya Cochabamba diye bir şarkıyla giriş yaptık. Los Charcas herhalde böyle okunuyor. O grubun neşeli, hoş, oynak bir parçasıydı. Şimdi neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun hikaye avcısına bakarak anlayalım.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Cochabamba'ya göre İsa'nın hayatı. Çocuk annesinin memesini öptüğünde orada bir süt ve bal pınarı oluştu ama baba ağzını oraya yapıştırınca meme kurudu. Kel olan babayı sivrisinekler soktuğunda çocuk onun kafasını okşadı ve kafada beyaz hasırdan örme çok güzel bir şapka oluştu. Marangozhaneye hiç iş gelmeyince, evde hiç yiyecek kalmayınca çocuk bedenindeki kirleri acılı, peynirli ve tavuklu poğaçalara dönüştürdü. Aile tüm suları tükenmiş, susuzluktan ölecek bir halde çölü geçerken çocuk bir taşı tekmeledi ve yerde berrak, sulu bir dere oluştu. Bereketli topraklara vardıklarında çocuk toprağın yutması için kendini yere bıraktı ve toprağın içine gömülüp ortadan kayboldu. Üçüncü gün toprağın dibinden geri geldiğinde her şeyi biliyordu. Onun yokluğunda yaşanan her şeyden haberdardı. Cochabamba Vadisi'ndeki özü sözü bir kadın ve erkeklerin bana anlattığına göre kadim zamanlarda işte böyle oldu.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne de bakalım kısaca. 1936'da bugün Londra'da büyük bir yangın, oldukça yakın bir tarihte ve Crystal Palace diye adlandırılan anıtsal bina yangında mahvolmuş. 1953'te bugün Edward Mutesa II, ikinci Mutesa, Buganda'nın kabakası yani kralı tahttan uzaklaştırılıyor ve Londra'ya gönderiliyor. Vali tarafından. Sir Andrew Cowan valinin adı.
Uganda'dan sürgün.
Hayır, Buganda'dan.
Buganda?
O zamanki adı öyle söylüyor.
Uganda'nın eski adı Buganda'ymış yani.
Öyle anlaşılıyor. Uganda valisi, Buganda kralı kabakası Edward Mutesa II'yi gönderivermiş. Sen artık kral değilsin demiş. Kızmış herhalde vali.
Ama işte imparatorluğun kolu ta Buganda'ya kadar uzanıyormuş.
Evet. 1999'da bugünse Seattle'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Ticaret Örgütü'ne toplantısına karşı, küreselleşmenin getireceği felaketlere karşı mücadele edenlerin, protestocuların büyük bir gösterisi oldu ve polisle çatışmalar oldu. Polis de biraz hazırlıksız yakalanmış nedense.
Kalabalıkmış.
Ve açılış seremonisi yapılamadı. Hatta delegeler, davetliler otellerinde hapis kaldılar, suitlerinde filan.
Üzücü.
Böyle şeyler oldu. Bunun adını hatırlıyorsun değil mi? Battle in Seattle dedikleri. Battle in Seattle.
Evet, nasıl unutulabilir ki?
Evet, durum böyle. Şimdi gün haberlerine geçerken de şeyleri söyleyelim. Dünyada büyük bir gelir varlık adaletsizliğinin giderek artacağına dair işaretler de belirleniyor. Artmakta olduğu ve artacağına da hiçbir şey yapılmayacağına dair, özellikle mesela bu şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli meselesi GOP denen, Grand Old Party denen Demokrat Parti'nin Cumhuriyetçi Parti'nin affedersiniz. Zaten çok büyük bir fark olan zengin fakir ayrımını çok daha büyük bir hale getireceğinin senatoda başlıyor. Yani bugün senatoda oylamaya açılması bekleniyor. En zengin Amerikalıların servetlerine servet katmak için bir girişim var. Ta Trump da oralara gitti. Bunu destekliyor. Fakat yeni araştırmalar şunu da gösteriyor ki son yıllarda Amerikalıların pek böyle bir zenginlerin vergi indirimine ihtiyacı olmadığı ortaya çıkıyor. 2007 ile 2016 arasındaki 10 yılda ortalama gelir 4,9 yani 5 milyon dolara yakın artmış, en yukarıdaki bir %1'in serveti. Ya yani müthiş bir artış var. Geri kalan ne olmuş diye sual edecek olursanız, dipte kalan %99'un serveti de 4500 dolar azalmış yılda. Böyle bir durum var. Yani pek bir ihtiyacı yok. En tepedeki %1 5 milyon dolar daha zengin. En dipteki %99'da 4500 dolar daha fakir.
Efendim, bu konularla ilgili çeşitli araştırmalar da yapılıyor. Türkiye'nin de yakın zamanda gündeminde olan bir konuda eğitim. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimle alakalı ne kadar para harcandığını ölçmeye çalışmışlar. En zenginlerin ama. Ivy League.
Ivy League o üniversitelerin.
Tamam. En tepesi ama. Yani oraya gidenler de zenginler olmuyor mu?
Ivy League'e gidenler mi? Öğrenciler işte borç harç gidiyorlar.
Borç harç gidiyorlar. Borç biraz zor gibi duruyor. Şöyle hesaplamışlar. Zengin aileler ortalama 1.7 milyon dolar harcıyorlarmış bir çocuğu Ivy League'e transfer edebilmek için. Bunları teker teker hesaplamışlar. Anaokulunda 4500 dolar veriliyormuş sadece giriş için. Ve nursery school,
Anaokuluna
80.400 lira veriliyormuş. Ardından elementary and middle school deniliyor. Yani ilk ve ortaokula 156 bin dolar veriliyormuş. Ardından liseye de aynı şekilde 157 bin dolar veriliyormuş. Enrichment deniliyor. Yani destekleyici, bu sanat ve müzikle alakalı olan desteklemelere de 104 bin dolar veriliyormuş. Sonra kolej öncesi hazırlığa 100 binden 55 bin dolara kadar çeşitli yatırımlar yapılıyormuş. Ve Ivy League'e gelindiği zaman da mesela Yale Üniversitesi'nde 4 sene okuyabilmek için 282 bin dolar doları gözden çıkarmanız lazımmış.
Evet, o da zaten mezun olabilen öğrenciler de ömürlerinin geri kalan 30 yılını bu borçları, kredi borçlarını ödemek için kullanıyorlar. Tabii bulabildikleri ilk işe girmek zorunda kalıyorlar. Gayet niteliksiz işlerde çalışıp hayatları perişan oluyor. Muazzam bir sınıf problemi var.
Öyle ama yani Ivy League'e, yani bu sadece zenginleri kabul eden, maddi olanaklar dolayısıyla zenginleri kabul eden bir yere bu kadar kredi borçlamasıyla girip ardından da zor işlerde çalışabileceğim bir şey var mı? Bir jenerasyon var mı? Böyle bir durum var mı?
Var. Yani gençlerin...
Ahmaklık yapıyorlar o zaman.
Sistem yıkıcı etkiler gösteriyor ama en iyi okullarda da okumak istiyorlar tabii.
Ondan sonra da işte sürünüyorlar. Borçlarını ödeyebilmek için.
Onun için de eğitim parasız olmalı zaten işte. Bu arada iklimle bağlantısını da kuralım hemen bu işin. Yani global olarak ciddi şekilde ekonomiyi vurmakta olduğu küresel olarak iklim değişikliğinin bir haber var. Michael Slezak imzalı Guardian'da. Ve bankalar düzenleyici eyleme geçebilirler. Çünkü iklim değişikliği küresel ekonomiyi ısırmaya başladı deniyor. Ve düzenleme gerekebilir deniyormuş. Bakalım neler olacak. Ama son derece kaygı verici. Bak, birkaç haberi daha hemen ekleyeyim. Yani gelecek iklim değişikliği yepyeni bir çocuk gelin kuşağı yaratıyormuş maalesef. Evet. Çok kapsamlı bir yazı çıktı Guardian gazetesinde. Aynı zamanda bir başka dehşet verici haber de Brezilya'nın en büyük şehirlerinden biri olan São Paulo'da ormanların kesilmesi, yakılması ve başka şeylere, yiyeceklere, hayvancılığa falan açılması için yapılan bu rezalete São Paulo şehri, yağmur ormanlarının dibindeki şehir susuz kalmaya başlamış. Yağmursuz ve susuz. Böyle de bir çok acayip haber daha var. O da gene Guardian'dan Jonathan Watts imzasını taşıyor. Böyle bir durum var ve kirli havada bütün çocukları, okul çocuklarını eğitim demişken derinlemesine öldürürken, yani kalp, akciğer ve beyin hasarı verirken gene de arabalara hiçbir kısıtlama getirilmiyor. Çocukların önünden geçip gidiyor arabalar. Böyle de bir durum var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi diğer konularımıza geçebiliriz.
Çocuklar demişken şundan da bahsedelim. Dünya AIDS günü kapsamında açıklanan verilere göre 2016 yılında dünyada genelinde 2 milyon üzerinde HIV virüsü taşıyan çocuk olduğu ortaya çıkmış. Alman Çocuklara Yardım Örgütü SOS Çocuk Köyü 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında uluslararası topluma seslenerek HIV virüsü taşıyan çocuklar için daha fazla mücadele çağrısı yapmış. Dünyada böyle bir sorun da var ama çok fazla görülmüyor. 4 yaş altı çocuklarda ölüm riskinin en yüksek olduğundan bahsediliyor. Ve bir an önce bu konuyla alakalı Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesinden harekete geçmesinin elzem olduğu da dile getiriliyormuş.
Evet.
Dünya AIDS günü 1 Aralık.
Genel bir yıkım etkileri dünya çapında çeşitli açılardan görülüyor. Bir başka önemli olay da Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde eski Yugoslavya adı onun, Uluslararası Ceza Mahkemesi temiz duruşmasındaki Bosnalı Hırvat Slobodan Praljak 20 yıl hapis cezası onanınca, bu kararın okunmasının ardından Praljak suçlu değil diye kendisinden üçüncü şahıs olarak bahseden 72 yaşındaki eski komutan elinde tuttuğu şişedeki sıvıyı içti. Avukatı da müvekkilinin zehir içtiğini açıkladı. Nürnberg mahkemeleri gibi bir durum var.
Korkak katil.
Avukatın uyarısının ardından duruşmaya telaş içinde ara verildi ama can kurtaranla hastaneye kaldırılan Praljak'ın hayatta olduğu tedaviye alındığı duyurulmuşsa da daha sonraki zamanda Hırvat Devlet Televizyonu Praljak'ın hayatını kaybettiğini, komutanın öldüğünü açıklamış.
Savaş sırasında Mostar bölgesinde Hırvatların kontrolündeki toplama kamplarında tutulan Boşnaklar gördükleri işkencenin cezasız kalmasını umuyorlardı bu dava öncesinde. Bundan bahsediliyorlardı ve o dönemi şu şekilde anlatıyorlardı. Euronews'un haberi bu. Haziran ayıydı, yakıcı bir sıcaklık vardı. Metal bir hangara 500 ya da 600 kişi hapsedildik. Bizi susuz bıraktılar, tüm pencereleri kapattılar. 3 gün boyunca ne bir damla su ne de bir lokma yemek verdiler. Sıradan bir insan ve bir kurban olarak adaletin yerini bulmasını istiyorum. Gerçeğin bütün olarak ortaya çıkmasını istiyorum. Ancak bu şekilde tarih geri kalan detayları birleştirebilir demiş. Oradaki bu bahsettiğiniz intihar eden komutanın da arasında bulunduğu çetelerin işkencesine maruz kalan insanlar.
Belki bundan önümüzdeki hafta ya da yarın belki fırsat bulabilir miyiz bilmiyorum bahsetmek lazım ama yani İkinci Dünya Savaşı'ndan, Nazi soykırımından sonraki en korkunç şeylerden bir tanesi. Soykırım olaylarından biri, işkence, insanlık dışı suçların, savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların işlendiği bir yerde ve bütün dünya, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere seyirci kaldı ve buna herkes suç ortağı evet. oldu. Yani tümüyle geçenlerde ömür boyu hapse, müebbet hapse mahkum olan Mladic'in davası dolayısıyla hatırladım bunları gene. Yani aklın hayalin alamayacağı bir durum oldu ve bunun içine Bosna Hersek'in yöneticileri de dahil. Onlar da savaş bedeli olarak o Srebrenica'daki şeyi savaş bedeli, Amerika bombalasın diye onları feda etti. Böyle de bilgiler var. Yani hiçbirimiz masum değiliz'i de söylememiz lazım. Bütün insanlık olarak paylaştık. Biz Açık Radyo yeni kurulduğu zamanlarda yakından takip etmeye çalışıyorduk. Gerçekten insanlık tarihinin en vicdan yaralayıcı şeylerinden biridir. Herkesin de, hepimizin de suç ortağı olduğu bir şey. Neyse. Geçelim ve şimdi başka önemli iki davaya gelelim. Bir kere hangisinden başlayalım?
Hangisinden başlamak istiyorsunuz?
Galiba uluslararası boyutu daha büyük olduğu için Zarrab Sarraf meselesinden başlayalım. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek sanık olarak yargılandığı, yani mahkemede yargılanan tek sanık, yoksa başka pek çok sanığı var. Ama mahkemedeki sanık sayısı teke indi. Zarrab çünkü değiştirdi ve sanıktan tanığa dönüştü. Suçunu kabul etti ve savcılıkla işbirliğine gitti. Reza Zarrab ya da Rıza Sarraf, kendisi İran kökenli, aynı zamanda Azeri olduğu da söyleniyor. Makedonya pasaportu da olduğu söyleniyor. Bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Dört ayrı şeyden bahsediliyor. İlginç bir figür. Jüri karşısına çıktı. Ve ne? Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a rüşvet verdiğini söylemiş.
Ne kadar vermiş efendim? Ne kadar verdiğini söylemiş daha doğrusu.
Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde 50 milyon avro diyor.
50 milyon mu?
Yanlış ama bu. 40-50 çünkü. Eksik vermiş.
O da emin değil.
Yani. O da emin değil.
Böyle
yani
gazetecilik olmaz.
Arada bir 10 milyon fark var.
Sabah gazetesi tam vermiştir ama, değil mi?
Tabii canım. Bir bakabilir miyim? Olur mu? Tabii. Diğerlerine bak bakalım.
Yok sadece sabah baksam yeter. Sample alayım bir tane şuradan. Aa, sabah gazetesi yok.
Olmaz olur mu?
Zerre kadar şahsiyetim varsa çekil git demiş. Manşetten yazıyor. Cumhurbaşkanı kim, ya da Parti Cumhurbaşkanı.
Zerrab mı demiş?
Ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş. Kime demiş? Kılıçdaroğlu'na.
Allah Allah.
Zarrab davasıyla alakalı bir haber yok galiba.
Birinci sayfasında
sabah
yok.
Sabah gazetesinde yok yok.
O zaman galiba. Sabahtan akşama geçelim. Bakayım. Bakalım.
Cidden yok. Cidden.
Bakayım. Ben de akşama geçtim. O var zaman mı? Bakıyorum şimdi. Bir dakika. Var, 77,2 milyonluk boya skandalı. Yok, bu başkaymış. Soba boyası skandalıymış. Yok. Hayır, şeyde de yok. Akşamda da yok.
Hiçbir haber yok mu?
Hiçbir haber yok. Birinci sayfa.
Bakın sevmezsiniz ama Star Gazetesi'nde çok büyük değişimler oluyor. Star Gazetesi hiç değilse haberi vermeye başladı. Haber vermeye başladı yani. Yani kendi ideolojileri ve kendi düşünceleri doğrultusunda olsa da uyuyor, taklidi yapmıyorlar ve haber vermeye başlamışlar. FBI'nin kontrolünde iftiraya başladı taşıyor. Hmm. Ama hiç yoktan iyidir. Altında yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI gözetiminde özel bir yerde tutulduğu söyleyen Sarraf, Türkiye'ye iftiracının savcılarla işbirliği yaptığı anlaşmayı, işbirliğinin cezaevinden çıkmanın en hızlı yoluydu sözüyle deşifre etmiş. Tamam. Hayırsever iş adamı. Peki. Bakanlarla fotoğrafı var. Aynı zamanda TRT'de yayınlanan programın da arkasında bayrak vardı galiba. Yok muydu?
Vardı. İyi. Yeni Şafak nerede?
Yeni Şafak mı?
Selahattin Yeni Şafak nerede?
Manşet alıyormuş.
Evet.
Size ben sabahınızı geri vereyim. Buyurun.
Evet, göremedim.
Sabahın bir sahibi vardır tabii ki. O biliyordur tabii bu
sabah
haberi.
Sabah akşam Star ve Yeni Şafak bakıyoruz ama şimdi bulamadık.
Milliyet de ilginç olabilir. Var mı elinizde Milliyet?
Var.
Orada ne yazıyor? Onlar da uyuyor taklit yapmışlar mı?
Ama ırk
yatakları. Ya ben o kadar şey yapmak istemedim. Dramatik hale getirmek istemedim. Daha dava devam ediyor da.
Varmış.
Var mı?
Küçük bir haber olarak var. Sarraf davasında 3 ihtimal. Mahkum üniformalı ve kelepçeli getirilmiş. Ama şeyden bahsetmiyor. Rüşvet verdiğinde.
3 ihtimal neymiş?
Onu da söyleyeyim. Ha, şöyle 3 ihtimali söylüyorum sana. Düşük sınırdan ceza almama ve üçüncü olarak koruma programında kalma, iade edilme. Yani buymuş.
Yani ya, ne idam diyeceksin.
Ne evet. Söylediğinin önemi yok.
Evet.
Yok.
Olsun.
Yani.
Hiç değilse var. Başka? Hürriyet nasıl vermiş? Hürriyet'in internet sitesinde de çok fazla bir şey yoktu bu konuyla alakalı.
Bakalım.
Bir de Hürriyet'e bakalım lütfen.
Mahkemede konuşuyor diye vermiş.
Manşetten vermiş. Hakkını yemeyelim amiral giymişsin.
Zafer Çağlayan'a rüşvet verdiğini öne sürmüş.
Mevla'dan bahsediliyor mu?
Yok. Ha ve küçük bir yerde varmış evet. 40-50 milyon avro.
Bir de Excel dosyası açmış. Excel dosyasında kime ne kadar verdiğini teker teker gösteriyormuş.
Öyle mi?
Evet öyle yazıyordu.
Bilgisayardan anlıyor çocuk.
Ya bilgisayarını anlamasa bile Excel dosyasında ne kadar zor olabilir ki? Yani peçete yazıp vermekten daha zor olmasa gerek.
Bilmem benim aklım ermez öyle şeyleri.
Neyse durum bu. Gazetelerde pek bir şey yok.
Ama şey çok şaşırtıcı doğrusu. Diğer gazetelere de hazır bakmışken bakalım. Özgür Demokrasi rezaletin son perdesi diye vermiş. Kelime oyunu yapmış. Reza'yı da farklı renkte yazarak yıllardır büyük bir suç denizin üzerinde yüzen AKP gemisi artık her yerinden su alıyor diye devamında yorumla manşeti biraz karıştırarak vermiş.
Bir gün sür manşetten vermiş. Çağlayan'a 45-50 milyon avro rüşvet verdim açıklamasını yer vermişler başlıkta. Tanık sandalyesine oturup ifade veren Rıza Sarraf, Zafer Çağlayan'a 40-50 milyon avro rüşvet verdiğini iddia etti. Zafer Çağlayan'ın kardeşine verilen rüşvetin dekontunda mahkemeye kanıt olarak sunulmuş. Dekontlu bir şekilde vermişler hem de rüşveti deniliyor.
Evet. Şimdi ona geleceğiz zaten. Evrensel de belge gösterdi. İstifa istedi diyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi, ona geleceğiz. Zarrab yırtığına yama diye vermiş. Veriş tarzını çok iyi anlayamadım. Reza Zarrab Amerika Birleşik Devletleri hükümeti adına tanıklık yapacak diyor. İtirafçı oldu, davası yeni bir safhaya geçti diye de yazılar var ama yani 50 milyon rüşveti vermedi aşikar. Yeni Şafak'taki durum nedir?
Yeni Şafak'taki durum, Yeni Şafak dünün gazetesi olarak basılmış, bugün Selahattin'in gönderdiği getirdiği kağıda göre. Henüz yok önümüzde Yeni Şafak. Eski Şafak bu.
Eski Şafak.
Çarşamba evet. Şeyden hatırladım. Bitcoin helal değildir haberinden hatırladım.
Evet onu da bulunca işte, elimize geçirince vereceğiz. Şimdi yani iki tane mesele var. Bir
buyurun.
Tanesi yani iki konumuz var daha doğrusu. Bir tanesi işte dün uzun boylu baştan aşağı ele almaya çalıştığımız bu Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı getirdiği, meclis kürsüsüne de getirdiği, Halk Partisi'nin grup toplantısında kürsüden verdiği bir ton belge kutularla getirdi. Onlarla ilgili komisyon kurulması istediler. Belgeleri meclis araştırsın diyor. Yani meselelerden bir tanesi belgelerin gerçek mi yoksa sahte mi, yalan mı olduğu.
Gittiğimiz cevap da geldi bu arada. Cumhurbaşkanı, Parti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından.
Ne dedi?
İspat istedik. İspat edersen istifa edeceğim dedim. İspat yok ortada dedi. Dedi. O da yazıyordur yani. Nerede? Ne demiş?
Yeni Şafak'ı ele geçirdim bu arada.
Zerre yani kadar şahsiyetin varsa çekil git demiş.
Bir zerre vaziyeti de gidiyor ama bir dakika şimdi onu da o konuya geleceğiz. Zarrab'ın söyledikleri gerçek mi değil mi, yalan mı da soralım. İki konumuz var. Bu belgeler gerçek mi, sahte mi, yalan mı? İki, Zarrab'ın New York'ta mahkemede söylemeye başladıkları konular gerçek mi, yalan mı? İki konumuz var.
Açıklamalar şu
ben
şekilde.
Ben başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum.
Ama niye, en eğlenceli kısmı burası. Yani Cumhurbaşkanı diyor ki millet Çarkçı Kemal diyor çöplüğe yuvarlanıyorlar demiş. Mesela Başbakan Yıldırım da şapa oturuyorlar şeklinde açıklamalar yapmış. Yani çok böyle deyimler üzerinden, atasözleri üzerinden yapılmış olan
tabii,
bir şey
tabii.
Var siyasi.
Görünce söylerim ben de.
Siyasi retorik üretiliyor şu anda. Üretiliyor ya da eskileri de geri dönülüyor. Ama çok fazla kibar bir dil olduğu söylenemem. Nazik ve naif bir dil olduğunu söyleyemem.
Yok.
Yok mu Yeni Şafak'ta?
Yeni Şafak'ta da yok.
Nasıl
maalesef
yok?
Yok. Sabah akşam Star ve Yeni Şafak'a baktık. Yok. Evrensel'de de vergisini veren halka hesap verin diye vermiş. Evet,
var. Yeni Şafak'ta var. Siz görmüşsünüz.
Var mı? Evet. Gördün mü?
ABD kumpas ve darbeleri itiraf etti demiş. Yok o değil. 17-25 Aralık kumpasını yeniden canlandıran ABD, Türkiye'yi hedef alan darbe girişiminin arkasında olduğunu itiraf etmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz'daki darbe girişimine destek veren PKK, PYD'ye terörünü de arttırdı demiş. Yok. Ha, bilemiyorum. Yok galiba.
Yok.
Yok yok. İki yabancı bankaya ceza, Anadolu tohumunun 30 ülkeden talep.
Evrensel'de de şey diyor işte.
Yokmuş evet.
Dava siyasetten ekonomiye uzanıyor diye vermiş. Oldukça küçük vermiş ama. Neyse.
Yok.
Durum böyle. Yok.
Neyse vermek zorunda kalacak kalmasınlar da.
Vallahi kalacaklar gibi geliyor bana. Şimdi iki tane çok önemli mesele var. Evet, onu ne kadar vurgulasak önemini az. Bir tanesi bu
evet.
Şeyin verdiği Zarrab'ın söyledikleri gerçek mi yalan mı? Çünkü korkunç şeyler söylüyor. İnanılması güç gibi gelse de insanların büyük çoğunluğu mahkemede de bu kadar ayrıntılı olarak yalan söyleyeceğine ihtimal vermiyorum.
Yani tek kişiye de 50 milyon avro rüşvet verdiğini söyleyip de bunun arkasında duramamak da zaten ilginç olurdu.
50 değil. 40 ile 50 arası. 10 milyonun bir önemi yok. Yani ya, hatırlamıyor çocuk. 40 da olabilir. 50 de olabilir.
Alan hatırlıyor mu?
10 milyon da. O hatırlıyordu. Soralım.
Ya öyle,
kim
böyle
almış?
Bir iddia var işte. Böyle bir iddia var. Bu
kim
iddiada
almış?
40
Zafer
mu söylenir?
Çağlayan mı?
50 mi olduğu söylenir. Evet. Zafer Çağlayan aldığı söyleniyor. Sorun buyurun.
Soralım. Kaç? 40 mıydı? 50 milyon muydu? Sayın Çağlayan.
İddia üzerine. İddia doğruysa
i̇ddia,
tabii.
İddia
doğru değilse önemi yok tabii bunların
hiçbirinin. Hiçbirinin önemi yok.
Kıbrıs vatandaşlığı. Hakkında
evet.
Bilgi vermemi ister
misiniz
tekrar?
İkinci soruda belgeler gerçek mi, yalan mı? Bunu da konuşacağız. Şimdi bu Zarrab meselesine geçelim. Ama geçmeden önce bir ara verelim.
Evet.
Ve ondan sonra da bir özet. Sadece özeti söyleyeyim. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada suçunu kabul eden ve savcılıkla işbirliğine giden Reza Zarrab jüri karşısına çıktı dün. Gazetelerin büyük çoğunluğunun vermekten imtina etti, kaçındığı olay bu. Reza Zarrab işbirliği yapmak, sorumluluğu kabul etmenin ve cezaevinden çıkmanın en hızlı yoluydu diyor. Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın aktif hesapta hesap açmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Aktif
bank
nedir biliyor musun?
Ben mi?
Aktif bank.
Öğrenirim ama.
Kimin?
Kimin efendim?
Şimdiki Enerji Bakanı'nın da içinde olduğu bir bank olduğunu söylemeliyim. Yani ilişkide olduğu bir banka idi. Çalık'ın bankası. Çalık Holding'e ait aktif bankta hesap açmak için Egemen Bağış aracılık yaptı diyor. Berat Albayrak da Çalık Holding'in CEO'suydu. Yani üst düzey yöneticisiydi şu andaki Enerji Bakanı
evet.
olan ve Cumhurbaşkanı'nın da damadı olan kişi. Enerji Bakanı olmadan önce bu bankanın bağlı olduğu, aktif bankın bağlı olduğu Çalık Holding'in CEO'suydu. Yani üst düzey yöneticisiydi. Daha önce yani Reza Zarrab'a ait naylon şirketler adına bu bankada hesaplar açıldığı ve İran paralarının bu hesaplardan sisteme sokulduğu belirtilmişti. Yüksek komisyonlar almış banka. Amerika'nın uyarılarına rağmen bir süre daha transferlere aracılık ettiği ifade edilmiş.
Adalet ve Kalkınma
Artı
Partisi
gerçek.
İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Rıza Serraf'ın tanık statüsüne geçtiği davayı operasyon olarak değerlendirmiş ve onu oraya götürenler yargılanmalı demiş. İşbirliği yaptığı kişiler ya da rüşvet verdiği kişilerden bahsedilmiyor. Kim olduğunu bilmediğiniz kişilerin onu oraya götürülmesiyle beraber o operasyonun parçası olmasıyla itham ediliyor. Ve bunların bu kişilerin yargılanmasından bahsediliyor. Çok ufak ondan da bahsedeyim, sonra ara verelim. Şentop şöyle demiş. Anayasa Komisyonu Başkanı'nda Mustafa Şentop. Sarraf, yani Rıza Zerrap, Amerika Birleşik Devletleri'nde belli yönde ifade vermesi için baskı görmüş olabilir. Kendisi de zaten söylüyor bunu. Olabilir diye bir şey yok. Zaten cezaevinde çok fazla kalmamak için bunu yaptığını söylüyor. Buna ilişkin çok şey duyuyoruz ama asıl Türkiye'den gidişin bir planın parçası olduğu üzerine düşünmek gerekir. Dolayısıyla onun gidişinde dahli olanlar, yardımcı olanların, göz yumanların da mutlaka araştırılması lazım. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir.
Tekrar soruyorum.
Sonuç itibariyle FETÖ'cülerin tarafından belgelerin götürülmesi de dahil bu ihanetin Sarraf'ın Türkiye'den gidişi konusunda bir organizasyonel boyutu olduğunu düşünüyorum. Ve bu ortaya çıksın demiş ama bu işbirliklerinden, rüşvetlerden falan bahsetmemişler.
Sarraf'ın söyledikleri gerçek mi yalan mı?
Buna karar verecek olan ben değilim efendim.
O sormamış o soruyu götürenleri falan. Peki öbür soruyu sorayım. Belgeler gerçek mi?
Hangi belgeler?
Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler.
Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerin bir kısmını Men Adası'nın resmi internet sitesi üzerinden çeşitli bir ücret ödediğiniz zaman, yani 15 sterlin olsa gerek, o 15 sterlini ödediğiniz zaman gidip görebiliyorsunuz. 15 sterlin verirseniz istiyorsanız gider bakarım. Yani internet sitesine girer bakarım. Ama bunu herkes yapabilir. Gazetecilik olarak nitelendirilebilecek bir durum olabilir bu. 15 sterlin karşılığında
ama
bu belgeyi görebilirsiniz.
Diyorlar. Peki ben özeti bitiriyorum. Rıza Zerrap eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan kendisini geri çevirince dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la temas kurduğunu belirtiyor. 45-50 milyon avro, 7 milyon dolar ve 2,5 milyon Türk lirası rüşvet verdim diyor. Çeşitli kaynak dağıtmış, yani kaynakları anladığım kadarıyla. Tek bir para birimiyle çalışmamış, dövizle. Ve Çağlayan'ın da kendisiyle İran'la ticaretten yarı yarıya kar paylaşımı istediğini söylemiş.
%50-50.
50-50. Konuşmaya bakacağız.
Açık Gazete.
End of the World adlı şarkıyı dinlemekteyiz. The Cure grubundan. Michael Dempsey'in de doğum günü 29 Kasım 1958'de doğmuştu. Bir gün önceden, bir gün sonra kutluyoruz daha doğrusu doğum gününü. The End of the World, dünyanın sonu. Laurie Anderson'ın şarkısı, bestesi ona ait. Ve yani yalan söylememi istiyorsan, kalbimi kırmamanı, tamam öyle olsun. Belki de biz anlayamadık diyor. Belki de dünyanın sonuydu gerçekten diye. Hüzünlü bir aşk şarkısını post-punk gruplarından The Cure'dan Michael Dempsey'in doğum günü, basçısı grubun, İngiliz, çaldığımız bir parçaydı Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. Ve devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir durum var.
Çok ufak bir özet geçim istiyorsanız. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada suçunu kabul eden ve savcılıkla işbirliğine giden Rıza Zerrap dün jüri karşısına çıktı. Rıza Zerrap ya da Rıza Sarraf, işbirliği yapmak sorumluluğu kabul etmenin ve cezaevinden çıkmanın en hızlı yoluydu dedi. Sarraf, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın Aktisbank'ta hesap açmasına yardımcı olduğunu söyledi. Rıza Sarraf, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan kendisini geri çevirince dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a temas kurduğunu belirtti. Sarraf, Çağlayan'a 45-50 milyon avro, 7 milyon dolar ve 2,5 milyon Türk lirası rüşvet verdiğini, Çağlayan'ın İran ile ticaretten yarı yarıya kar paylaşımı istediğini söyledi.
50-50, evet. İnanılmaz bir şey. İlk yardım Egemen Bağış'tan geliyor, dönemin Avrupa Birliği Bakanı. İddiası bu yani Sarraf'ın. İkincisi de o dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la 50-50, %50-50. Şey, bundan önce tamamını yani savcı Sarraf'a bir Excel tablosu göstermiş. Bu nedir diye sormuş. Sarraf'ta Çağlayan'a rüşvet olarak ödenen rakamları tabloladım demiş.
Ortada bir de tutuklu değişim girişimi varmış. New York'taki davada dün ilk kez tanık olarak mahkemeye ifade veren iş adamı Rıza Sarraf, Amerikalı avukatlarının ABD ile Türkiye arasında tutuklu değişimi girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından savcılıkta işbirliği yapmaya karar verdiğini söylemiş. Böyle bir girişim de varmış.
Evet, bunları biz uluslararası medyadan daha çok takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de bir tek Cumhuriyet Bir Gün ve Evrensel takip ediyor, bir de Özgür Demokrasi. Onun dışındakiler çok yetersiz, hatta bazılarında hiç yok. Sabahta, akşamda, Yeni Şafak'ta ve Türkiye'yi görmedik, elimizde yok. Şimdi şey, kara çalmayayım ama
bu tutuklu değişimiyle alakalı anlaşmayı üzerinde çalışan avukatların Rudy Giuliani ve Michael Mukayes olduğu yana yazmış. Mukasi olduğunu yazmış. Özür dilerim. Daily Beast muhabiri Katie Zavansky, Amerika Birleşik Devletleri'nin basın kuruluşu NBC, Zarrab ile geçmiş tarihin bir haberinde Rudy Giuliani ile Mukasi'nin Türkiye'ye giderek davayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmüş olduğunu yazmıştı diye hatırlatılıyor.
Kimdi bu Rıza Sarraf diye bir hatırlatma yapacak olursak, Deutsche Welle Türkçe'den yardımcı olarak, yani 1970'ler ortasında İran'ın yanı sıra Türkiye'de de ikametgahı olduğunu söyleyen Sarraf, kendisi bir yaşından beri Türkiye'de yaşadığını açıklamış. Yani 1984'ten beri eğitimini yalnız Bakü'de tamamlamış, Azerbaycan'ın başkentinde. Genç yaştan tacir olmuş Sarraf, İran, Türkiye ve Dubai'de faaliyet göstermiş. Magazin haberlerinden gazete manşetlerini atlamıştı. Türkiye onu, şarkıcı Ebru Gündeş'le evliliği ve ona aldığı dudak uçuklatan rakamlarla ifade edilen milyon dolarlık yalılar, köşkler, uçaklar ve yarış atı gibi hediyelerle tanıyor.
Evet.
Hatta Ebru Gündeş de kocamın son planı benim için Mars'ı almak diye bir espri yapmıştı. Onu hatırlatmışlar. Alınan her şeye hediye değil, her şeye, çoğu yatırım amaçlı diye de konuşmuş. Çok başarılı bir iş adamı olmanın yanı sıra bestekar, sözlerini, şarkı sözleri yazıyor. Ebru Gündeş'in yanı sıra Sibel Can ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü pop şarkıcılara veriyor. Magazin sayfalarından giriş yapıyor. Sonra rüşvet suçlamaları var. Onları hepsini inkar ediyor.
Evet, çok ilginç şeyler var. Halkbank'tan birkaç milyar avro çektim diyor. Birkaç milyar avrodan bahsediliyor. Evet. Zarrab altınlar için fiziksel kurye göndermek zorunda kaldıklarını birine söylediğinden bahsetmiş. Dubai'yi destinasyon olarak gösterdiklerinde bir nakliye şirketi kullanıyorlarmış. Zarrab'ın ifadesine göre İran'ı da listelemek zorunda kalıyorlar. Ancak bu kuryeler hiçbir zaman İran'a gitmiyormuş. Dubai'de altını bırakıp geri dönüyorlarmış. Savcı Halkbank'tan ne kadar çektiğin sorusuna Zarrab yanıt olarak birkaç milyar avro şeklinde konuşmuş. Bu para altın almak için mi kullanıldığı sorusunda Zarrab birkaç milyon avro İranlılardan altın ticareti kılıfında aldığımız uluslararası talimatları yerine getirmek adına edindiğimiz parayı yanıtına veriyormuş.
Şeye devam edeyim. Evet, 17 Aralık tarihi çok önemli. 17 Aralık 2013'ten itibaren durum değişiyor ve FETÖ kumpası diye AKP hükümetinin nitelendirdiği, kimilerine göre de Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı. Bunu şeyden Deutsche Welle Türkçe'den okuyoruz. Çok iyi bir özet yapmışlar. Ve en büyük yolsuzluk skandalı işte 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması. 89 kişinin isimleri arasında yer alıyordu rüşvet vermekle. Ses kayıtları, tapeler internette hızla yayılmıştı. Hatta Muammer Güler'le dönemin İçişleri Bakanı'yla Sarraf arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı büyük yankı uyandırmıştı. Bir soruşturma var mı diye soruyor İçişleri Bakanı'na iddiaya göre. Güler de abicim sen o konuda sen rahat ol. Vallahi böyle bir şey varsa senin önüne ben yatarım ya. Diye yanıt verdiği söyleniyor. Hızlı konuşuyor ya. Hı hı. Öyle. Türk hükümeti montaj, dublaj diyor. Hatta sabotaj, şantaj. Usulsüz dinleme kaydı olarak nitelendiriliyor.
Yani ama kestirip atmıyorlar. Bunlar sabotaj. Mesela Kılıçdaroğlu'nun belgelerinde bunlar doğru değildir, doğru belgeler değildir diyerek doğrudan kestirip atıyorlar. Ama bu davada öyle olmuyor. Gerektiği yerlerde kavga bile çıkıyor. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Atakan Atilla'nın New York'ta yargılandığı ve Sarraf'ın jüri karşısına çıktığı davayla ilgili olarak dün Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan gerilim arbedeye dönüşmüş.
Evet.
Dosyanın Türkiye'de siyasi olarak kapatıldığını savunan CHP'liler Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e daha önce verilen takipsizlik kararını kaldırıp dava açılmasını sağlayacak mısınız diye sormuşlar. Gül'ün yanıtı ise bizim hükümetimizden fazla CHP bu davayı takip ediyor demiş. Bu da ilginç. Neden takip etmiyorlar o da ayrı hikaye. Çünkü eski hükümet yani kendi hükümetlerinin daha önceki bakanlarının ismi geçiyor doğrudan. Her gün orada arkadaşınız var diyor konuşmuşlar. İlgilenmiyorlarmış. Sözümü geri aldım. Adalet ve Kalkınma Partisi davayla ilgilenmiyormuş hükümeti. Adalet Bakanı Gül daha sonra 10 bin kilometre ötedeki bir kumpas davayı hangi hararet, hangi aşk, hangi motivasyon sizi oraya kadar götürüyor bu dava için diye konuşmuş. Pensilvanya'nın yanına demiş. Bunu hayretle izlediğini dile getirmiş. Bunu Atatürk'ün partisinin bir FETÖ'nün partisi olma yönündeki çabalarını gerçekten üzüntüyle karşıladığını söylemesi üzerine CHP'liler öfkelenmiş. Kürsü önünde toplanan CHP'lilerle AKP'liler arasında itişmeler yaşanmış. Oturumu yöneten başkan vekili Yaşar Tüzün birleşmenin kapatılmasına karşın gerginlik sürmüş.
Evet.
Kapatmış yani, ama sürmüş.
Belgeler gerçek mi sahte mi sorusu aydınlanamadı. Çünkü yani hesap uzmanı olduğunu da biliyoruz.
Kılıçdaroğlu'nun
çok bu konularda çok engin bir tecrübesi var. Pek öyle kolay bir şekilde bunların hepsinin sahte olduğu söylenemez. Çünkü uluslararası bütün her iki tarafından da kontrol ettik şirketlerin diyor. Man Adası'ndaki Bellway şirketinin bütün kayıtlarından, internetten vesaire. Fakat Zarrab'ın söyledikleri gerçek mi? Şimdi o çok zor çünkü daha önce hakkındaki suçlamaları hep reddetti. Mesela dönemin o zaman başbakanıydı Erdoğan. Altın ihracatı yapan bizzat demişti. Ülkeye katkısının olduğunu biliyorum. Hayır işlerine girdiğini biliyorum demişti. Ve tahliye olduğu zaman da adalet yerini buldu demişti. Şimdi ne dediğini bilmiyoruz kimsenin. Çünkü suçlamaları zaten hep kendisi reddetmişti Rıza Sarraf. Hatta 2014'te bir televizyonda 25 milyar Türk liralık ihracat yapmışım, cari açığın %15'ini tek başıma kapatmışım, takdir sizin demiş. Ve hatta Bodrum'da da kendisine hırsız var diye bağıran 20 yaşındaki genci de dövdürdüğü iddiasını sorduklarında da gücüme gitti demiş. Öyle sürekli hırsız var dedikleri, dövdürdüğünü de bir şekilde kabul etmiş. 2015'te daha çok yakın bir zaman önce ihracat şampiyonu ilan edildi. Hatta Erdoğan'ın da katıldığı bir törende Sarraf dönemin başbakanı yardımcısı Numan Kurtulmuş ve ekonomi bakanı Zeybekçi'nin elinden de Nihat Zeybekçi'nin ödül almıştı. Sonra Ebru Gündeş ve kızıyla tatil yapmak için Miami'ye gittiğinde gözaltına alınmıştı ve hayırsever iş adamı olarak nitelendirilen Sarraf şimdi 45-50 milyon avrodan bahsediyor ve doğruymuş. Durum vahim yani. Çalık'ın bankasıyla da çalışmış. Çalık'ın CEO'su da şimdiki damat ve şimdiki şey neyse adı
Enerji Bakanı.
Bu arada şeyden önemli bilgiler gelmeye başladı. Yani Financial Times çok oldukça saygın bir gazetesi yerleşik medyanın Zarrab'ın rüşvet itirafı Erdoğan hükümeti için utanç verici demiş ve davada eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a rüşvet verdiğini itiraf etmesinin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan hükümeti için utanç verici bir gelişmedir demiş.
New York Times gazetesi de Türk iş adamı jüriye yetkilileri nasıl rüşvet verdiğini anlattı başlığını kullanmış bu haberde. Sarraf'ın Manhattan'daki federal mahkemedeki jüriye Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için Halkbank ile anlaşma yapmak amacıyla eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a nasıl rüşvet verdiğini anlattığı ifade edilmiş. Washington Post gazetesi ise İran asıllı Türk vatandaşı Rıza Sarraf'ın çok tanınan bir sima olması nedeniyle kara para aklamasının riskli olacağı kaygısını duyan bir bankacıyı eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a 50 milyon doların üzerinde rüşvet vererek ikna ettiğini yazmış. Washington Post 50 milyon doların üzerinde diye yazıyor.
Evet, uluslararası şeyde pardon çok yaygın değerlendirmeler var zaten bu konuda. Yani bayağı ağırlıklı. Bir de Brookings Institution diye bir yer var. Brookings Enstitüsü uzmanı Amanda Sloat'a da sormuşlar. Eski diplomat. O da şey demiş, Türkiye'de ciddi siyasi sonuçları olabilir demiş, tırmanan gerilim Ankara-Washington ilişkilerinde.
NBC News ise Sarraf'la ilgili haberine Sarraf'ın pop yıldızı bir karısı, yatları, özel jeti, 10 milyon dolarlık sanat koleksiyonu ve Manhattan'daki jüri anlatılacak ilginç bir hikayesi var diyerek başlamış. ABC News haber kanalı da internet sitesindeki haberinde Rıza Sarraf'ın dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a İran'a yaptırımları delmekte arabulucu olması için 2012'de 50 milyon dolardan fazla rüşvet verdiğini söylediğini yazmış.
Müthiş. Şey yükselmeye devam ediyor dolar, yani 3.97'de mi son olarak durum nedir bilmiyorum ama çok ciddi bir şey var. Fakat Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türk bankacılık sektörünün Rıza Sarraf'ın tanık olduğu davadan etkilenmemesi için gerekenler yapılacak. Bankacılık sektörü şoklara hazır demiş. Yalnız bankaların önemli Türk bankalarının bu açıklamalar sonrasında ve mahkemenin gidişatına bağlı olarak, yani alınacak kararlara falan bağlı olarak ciddi bazı bankaların sarsıntıya girebileceği de söyleniyor. Öte yandan şeye de birkaç dakikamız kalmışken bir de öbür davaya da muhakkak değinmemiz lazım. Man Adası araştırılsın demiş. Mesela Halkların Demokratik Partisi milletvekili Filiz Kerestecioğlu, fakat AKP'liler istememişler bunu. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri ve verilen meclis araştırması teklifi AKP'lilerin oylarıyla reddedilmiş. Neden? Çünkü şeyi soruyor Kerestecioğlu, Man Adaları'ndaki belgeler hepsi sahte diyorsunuz diyor. Peki ama hiç para giden de yok. Emekli öğretmen bir eniştenin emekli öğretmenlikten nasıl 2,5 milyon dolar parası olabileceğini sormuş.
Yani, ek iş yapıyordur.
Hı? Zor olabilir. Yani Panama ve Paradise belgeleri araştırmalı teklifleri de reddedilmişti. Vergi cennetleri araştırırsın önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi de Kılıçdaroğlu belgelerinin araştırılması için meclise önerge verdi. Bu da reddedilecek mi bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Bülent Tezcan basın toplantısı düzenlemiş ve belgeler sahte filan değil. Elimizde ıslak imzalı dekontlar var. Madem sahte diyorlar, Hodri Meydan mecliste bir araştırma komisyonu kuralım. Belgeler araştırılsın, her şey ortaya çıksın demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Özgür Özel de zaten önerge verdik demiş mecliste bu konuda. Yani AKP'nin 316, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 131, HDP'nin 54, çünkü çok sayıda tutuklu milletvekili de var, eş başkanları dahil. MHP'nin 36, İyi Parti'nin 5 ve Bağımsız Parti'nin 1 milletvekili var. Bakalım bunu da engelleyecekler. Hem herkes hodri meydan diyor sürekli olarak, özellikle Cumhurbaşkanı, sonra Başbakan da söylemiş, AK Partiler, ama ondan sonra da reddediyorlar. Bunu anlamak, yani tekrar soruyorum. Belgeler gerçek mi, sahte mi? Zarrab'ın söyledikleri gerçek mi, yalan mı? Belgeler, Kılıçdaroğlu'nun elinde salladığı belgeler gerçek mi, yalan mı?
Size ne? Sabah gazetesi taklidi yapayım mı?
Yap. Oldu, güzel oldu. Yurt dışına giden tek kuruş para yok demiş Erdoğan Kılıçdaroğlu'na. Ama o zaman peki arşivlerde
tamam yok ama şey, mesela Binali Yıldırım'ın oğullarının da parasının yurt dışına gittiğinden bahsediliyordu. Bu da evet. Bu da dahil mi? Yurt dışına giden tek kuruş para yok söylemine.
Herhalde dahildir başbakanın.
O zaman bir araştırma komisyonu kurulsun, herkesin içi rahatlasın. Neden böyle deniliyor ki?
Ben sana cevap vereyim mi?
Neden? Buyurun verin.
Oldu mu?
Oldu.
İyi. Arşivlerde Erdoğan'ı yalanlıyor diyor mesela, artı gerçekten bir haber daha. Ve Erdoğan Mustafa Gündoğan'ın hiçbir zaman özel kalem müdürü olmadığını söylemiş ama 2009'da çıkan bir habere, Hürriyet gazetesinde çıkan bir habere, 2003'te de Hürriyet gazetesinde başkanın adamları başlıklı haberde kendini Erdoğan'a adadı filan diye anlatıyormuş. Dostlukları yıllar öncesine dayanıyor. 2009'da da bir başka haberde, arşivlerde var. Gene internethaber.com'da Erdoğan nikah şahitliği yaptı. Özel kalem müdürü Mustafa Gündoğan'ın kızının düğün törenine katıldı diyor. Fesane Kültür Merkezi filan. HDP'de ortada ticaret yok, para kaçırma var diyor. Adına ticaret diyorlar ama ne ticareti olduğunu açıklamıyorlar. İşte Panama belgeleri, Malta belgeleri, cennet belgeleri. Şimdi de Man Adası belgeleri açıkça gösteriyor ki Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın aile yakınları vergi vermemek için adalara paralarını kaçırmışlar diyor. Bu da gene T24'ten ve artı gerçekten aldığımız Filiz Kerestecioğlu'nun açıklamaları bunlar. Siz burada yargılamayınca Amerika Birleşik Devletleri devreye girmiş diyor. Cumhuriyet Halk Partisi de savcılığa değil, meclise götürdü. Şimdi çok tabii kritik bir durum var. Man Adası ve Swift diye de, hani Swift deniyor ya belgeleri. Swift diye bir sistem var ve bu bir kuruluş yani. Merkez Bankası ve Türkiye'deki bankalarda bu sistemin üyesiymiş zaten. Yani bunu bilmiyordum ben. Yeni öğrendim.
Yani burada kayıtlı. Kaydı var.
28 ülkede ofisi varmış Swift denen, evet, şeyin. Dolayısıyla en uygun oldukları bir üyesine, Merkez Bankası'ndan da olur, Türkiye'deki herhangi bir bankadan da birine belgenin orijinal olup olmadığını sorsalar resmi olarak cevaplanır diyor. Can Teoman da Ahval News'dan yazmış.
CHP'li Barış Yerkadaş da demiş ki bu belgeler gizli saklı belgeler değil. 2 dolar verdiğinizde, 2 dolarmış 15 sterlin diye biliyordum ben. 2 dolar verdiğinizde Man Adası'nda kimler ticaret yapıyor, kimler iş yapıyor, bunların hepsine yasal yollara başvurup öğrenebiliyorsunuz demiş. 20 günde 15 milyon dolarlık bir para transferi yapılmış. Örneğin Burak Erdoğan adına 2 milyon 300 bin dolarlık bir transfer var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan ne iş yapıyor da 2 milyon 300 bin dolarlık havale işlemi gerçekleştiriyor. Biz ana muhalefet olarak bu soruyu sormakla yükümlüyüz. Nereden geldi bu paranın kaynağı diye devam etmiş konuşmasına.
İlginç bir şey daha var, onu da ekleyelim, bitirmek durumundayız artık. Yani Oxfam, sık sık atıf yaptığımız çok önemli bir yardım kuruluşu, uluslararası yardım ve vergi adaletiyle de ilgileniyor Oxfam. Ve Oxford Fakirlikle Mücadele Komitesi'nden gelen bir şey var. Avrupa Birliği'nin hazırlanacak kara listesi varmış. Yani gizli hesaplardaki paraları açığa çıkartmak için 28 Kasım'da bir açıklama yapmış. İlginç yani. Ve orada diyor ki Avrupa Birliği'nin yeni kara listesinde 4 Avrupa Birliği üyesi olmak üzere en az 35 ülke olması gerekli. Ama politik faktörler bunu etkileyebilir demiş. Yani bu da 2012 raporunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülke dışındaki gizli hesaplardaki parasını ne kadar hesaplamış Oxfam biliyor musun 2012'de?
Yavaş yavaş söyleyin.
152 milyar dolar.
Yani
152 milyar dolar.
Zafer Çağlayan'a verilmiş olduğu iddia edilen rüşvet meblağının 3 katı.
Evet. Gizli hesaplardaki para var diyormuş. Bu da Oxfam. Bakacağız işte.
Bu arada Erdoğan'la Steinmeier de telefonda konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı ya da Parti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier çarşamba günü telefonda iki ülke arasındaki ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri konuşmuş. Almanya Cumhurbaşkanı değil mi? O partili Cumhurbaşkanı olarak geçmiyor.
Geçmiyor. Hayır, geçmiyor.
Tek bir titri var yani.
Evet, meclise 121 dokunulmazlık tezkeresi gelmiş. Aralarında da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da var. Onların da kaldırılması isteniyor herhalde. Bozdağ'da ey Kılıçdaroğlu demiş hükümet sözcüsü. Söylediği her şey yalandır, iftiradır demiş. Sahte kağıtları bile kullanmıştır demiş. Soruyu bir daha soruyorum. Belgeler gerçek mi, sahte mi? Zarrab'ın söyledikleri gerçek mi, sahte mi? Bu iki soruyu bugünün iki temel sorusu olarak nitelendirebiliriz sanıyorum, değil mi?
Muhtemelen.
Yarın da soracağım, hazır mısın?
Dava devam ediyor zaten.
Evet, dava devam ediyor. Bu meclisteki tartışmalar da devam edecek anladığım kadarıyla. Belgeler gerçek mi, sahte mi? Zarrab gerçek mi, sahte mi?
Açık Gazete.
Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.
Günaydın Bengi, merhaba.
Günaydın.
Merhaba, günaydın.
Evet, bugün ne konuşuyoruz? Kooperatiflere devam.
Bugün evet, Concordia Üniversitesi kooperatiflerine, öğrenci kooperatiflerine devam edeceğiz. Bugünkü programda ancak bitecek herhalde Concordia'daki sadece kooperatifler. Daha sonra daha geniş olarak Montreal'deki kooperatiflerden ve bildiğimiz ekonominin dışındaki ekonomilerden, kolektif ve dayanışmacı ekonomilerden bahsetmeye devam edeceğiz. Ama bugün işte benim üniversitem olan Concordia olduğu için birazcık taraflı olsa da Concordia'dan başladık. Concordia Üniversitesi öğrenci kooperatiflerinden devam.
Kayırıyorsun yani.
Birazcık oturduğum yerden anlatabiliyorum çünkü.
Evet, evet.
Her gün gördüğüm şeyler olduğu için bir yandan da üyesiyim tabii ben bunların.
Seni anlayışla karşılıyoruz. Devam et.
Teşekkür
Arkandayız.
Geçen programdan hatırlayacaktır. Dinleyenler siz de hatırlayacaksınızdır. Özellikle şeyden bahsetmiştim. Hive kafesinden kovan kafesi. Kafe kovan daha doğrusu, öyle diyeyim. Öğrenci kooperatif olarak ve özellikle gıda konusunda Concordia Üniversitesi'ndeki öğrenci hareketliliğinin birazcık tarihini anlatmıştım. Onunla çok iç içe giden şeyler çünkü bunlar. Bir ikinci yani Hive yani Kolan Kafe Hive tek değil. Bir tane daha kafe var. Yine kooperatif, öğrenci kooperatif olarak kolektif ve kar amacı gütmeden dayanışma kooperatifi dediğimiz statüde fonksiyon yani şey yapan, çalışmasına devam eden. O da tamamen vegan bir kafe. Bu da başka bir binada. Yani aslında hayvan olduğu bizim ana binanın karşı binası oluyor. Sanat, güzel sanatlar ve mühendislik bölümlerinin aynı olduğu böyle kocaman bir bina var orada. Yani bu böyle çok şey değil. Hive böyle çok ekstra bir durum değil aslında Concordia Üniversitesi için. Böyle bir kafe daha var. Hatta bir noktada Burritoville diye yine tamamen vegan bir Meksika lokantası kampüsün kampüs değil aslında Concordia, böyle bir mahallede dağılmış binalar gibi o binalardan bir tanesini tutup bir burritocu kooperatif olarak işletmeye çalışıyor öğrenciler. Onda pek başarılı olamıyor. Bunu söyleme nedenim de hani her zaman başarı hikayesi değil bunlar ama sonuçta kapitalist ekonomide de her zaman başarı hikayesi yok. Yani bu kooperatif yapıların ya da kooperatiflerin başarısızlığa uğraması bizi siyaseten, ekonomi siyaseti açısından çok da umutsuzluğa düşürmemeli. Yani bazen işlemiyor ama işlemese de onu işletecek yollar bulmak mümkün. Hayvan dışında, hayvan yanında hatta, tam yani mekansal olarak da tamamen yanında, Regis diye bir öğrenci kooperatifi bar var Concordia içinde. Tabii Türkiye koşullarında bunu düşünmek çok zor ama yani bir kampüsün içinde alkol satılan bir yerin olması ve bir de bunun öğrenciler tarafından işletiliyor olması. Ama Regis'de gayet tatlı, düzgün bir pub şeklinde hayatına devam eden, işte Hive'da kahveni, yemeğini yiyorsun, çalışıyorsun mesela, sonra akşamüstü bir bira içmeye yan tarafa geçiyorsun şeklinde.
Ama bira şişelerinin üzerinde alkol dostunuz değildir diye yazıyor tabii, değil mi?
Tabii işte yani hani belli bir yaşın, yani Amerika'daki kadar püten değil buradaki alkolle ilgili kurallar ama yani sonuçta şey de olmuyor, hani bizim binada sonuçta bu ve bir kavga gürültü çıkmıyor, bir taşkınlık duymuyorsunuz falan, hani evet. Zaten yani belli saatler içinde çalışıyor, açık olan bir yer. Hatta bizim bölümün yarın tatille giriş öncesi partisi orada olacak falan. Öyle bir durum var. Bir de Regis'in, Hive'ın, yani Regis'in içinde tuvaletler var. Hive'ın içinde yok. Hive binanın tuvaletlerini kullanıyor. Cinsiyet ayrımsız tuvalet. Yani bu da şey, öğrenciler tarafından özellikle istenerek, yani kadın erkek diye ayrılmış olmayan, cinsiyet rollerine göre ayrılmamış, gender neutral dediğimiz işte cinsiyet nötr tuvaletler var. Bu da bir hani nasıl diyeyim, belki toplumsal cinsiyet siyaseti açısından önemli bir şey denebilir. Bunların dışında yani benim bahsetmek istediğim bugün 2-3 tane daha yapı var. Bir tanesi Frigover. Frigover şey demek, yeşil buzdolabı gibi bir şey aslında, ona şey yapıyor, çevirebilirim. Bu da bir kooperatif ve yine ben de mesela bunun üyesiyim. Bu birazcık daha farklı işliyor Hive'dan mesela. Hive'da kooperatif üyesi olmak için yine belli bir miktar para veriyorsunuz ama o hayat boyu üyelik oluyor. Düşük bir şey, $10 gibi. Frigover $15. Eğer öğrenciyseniz, Concordia Üniversitesi öğrenciyseniz, Frigover'in zaten otomatikman üyesisiniz. Çünkü geçen programda bahsettiğim bu öğrenci birliğinin öğrencilere getirdiği oylama sonucunda, referandum sonucunda öğrenci kooperatiflerinin desteklenmesi kararı çıkıyor ve Frigover'e böyle destek aktarılıyor. İşte bütün öğrencilerin ödediği harçtan belli bir miktar Frigover için kesiliyor ve o yüzden öğrenciyseniz zaten otomatikman üyesisiniz. Öğrenci değilseniz ama yani hocaysanız da aynı şey, tamamen alakasız Montreal'de yaşayan bir insansanız da aynı şey. $15 yıllık bir ünlülük ücreti var. Bu ücretin karşılığında üye oluyorsunuz. Her sene yenilenmesi gerekiyor. Çok güzel kart veriyorlar size. Kartın üstünde siyah bir yumruk var. Topraktan çıkan siyah bir yumruk. Böyle havalı bir kartımız oluyor. Ve ürünler %20 indirimli oluyor. Frigover'de ne var? Frigover'de genellikle kuru gıda var. Ama işte dönemine göre, mevsimine göre, o zaman hava nasıl gittiyse falan filan gibi bir miktar taze işte sebze ve bazen meyve de bulunabiliyor. Frigover tamamen vejeteryan, yani içinde satılan yani peynir falan vejeteryan değil, hatta vegan, peynir falan yok, yani böyle şeyler yok. Tamamen organik ve vegan ürünler. Yani işte kuru gıdanın dışında kahve ve çay var. Kahve işte Fairtrade, adil ticaretle getirilmiş olan kahveler. Ondan sonra bir yandan oradaki yine kolektifin, Frigover kolektifinin yapmış olduğu, üretmiş olduğu yiyecekler var. İşte bazı hamur işleri, işte atıştırmalıklar ya da sandviçler gibi. Yani oradan hazır olarak alabildiğiniz ama bunların hiçbirisi ambalajlı değil. Yani kendi peçetenizi, işte ne bileyim kağıdınızı ve zaten çantanızı getirmeniz gerekiyor. Sizi de orada plastik poşet ya da işte bunları ambalajlamak için, sandviç aldıysanız onu sarmak için bir şey vermiyor. Orada yiyebiliyorsunuz. Yani birkaç masası var. Yine cinsiyet ayrımsız, cinsiyet ya da nötr diyeyim, tuvaletler var. Bu da işte onların çok önemsediği bir şey. Frigolar da işte geçen sefer bahsetmiştim. Kar amacı gütmeyen ve dayanışma kooperatif statüsünde olan bir şey. Biraz bundan yani şey yapmamın, frigoları önemsemenin nedeni bu bahsettiğim yapılar arasında en açık olarak ve güçlü olarak politik bir duruş sergileyen, şu açıdan yani biz antikapitalist, ezme ilişkilerine karşı çıkan, gıda egemenliği ve gıda adaletini önemseyen, bunu hayata geçirmeye çalışan, kolektif çalışma prensiplerini kabul eden, toplumsal cinsiyet ilişkilerine dayalı tahakküm ilişkilerini reddeden, bir kolektifiz diyen, yani kapitalizmle bir derdimiz var ve o yüzden bunu yapıyoruz açıklamasını açıktan yapan bir kooperatif. Ve şunu da altını çiziyorlar, yani doğal organik ürün ve hani vegan, yani hayvanları, daha doğrusu insan dışındaki doğayı tahakküm altına alan üretim biçimleri reddediyoruz derken, aynı zamanda ama emek biçimlerini de, yani sömürüsüz, emek sömürüsüne dayanmayan bir şekilde üretilmiş malzemeyi, gıdayı burada satıyoruz da diyorlar. Yani bu anlamda diğerlerinden biraz sonra birazcık daha bahsedeceğim bundan. Yani, böyle bir politik duruş çok hepsinde olan bir şey değil. Bütün bahsettiğim kooperatiflerde olan bir şey değil. Yani bunun artıları da var, eksileri de var. Biraz sonra bahsedeceğim dediğim oydu. Figoların da kendileri dışında ücretli çalışan alıyor. Ara ara. Çok fazla değil. Genellikle 4-5 kişi gibi. 3 aydan sonra sigortasını yapıyor ve yani hani çok az bir para veriyor değil zaten. Kontratta işte benzer bir işte dışarıda ne kadar maaş veriliyorsa o kadar maaş vermeye taahhüt ediyor. Buradan geçen sefer de bahsetmiştim, geçen programda. Concordia'nın bir yine öğrencilerin kolektif olarak çalıştırdığı, işlettiği bir serası var. İşte o seradan gelen bir takım malzemeler, işte malzeme demeyeyim de bal özellikle oradan geliyor ve işte bir takım yeşillikler, otlar, yenebilir otlar oradan geliyor. Böyle bir bağ da var, yani seradan gelen Frigover'de satılabiliyor. Beyazı da oradan satılıyor ama Frigover'de de var. Şimdi işte bir toparlamak gerekirse işte özellikle gıda konusunda aktif olan birden fazla, çok sayıda aslında kooperatif, kolektif ve öğrencilerin işlettiği yapı var Concordia içinde. Bunların daha önce az değinmiştim. Concordia Gıda Koalisyonu adı altında bir platformları ya da bir çatı yapı değil ama en azından beraber hareket etmek gıda konusunda ve kooperatif çalışma prensipleri içinde, gıda egemenliği ve gıda adaleti prensipleri çerçevesi içinde beraber hareket edecek. Ve dışarıyla da, yani üniversitenin dışarısı tırnak içinde ile de beraber hareket edecek bir yapı oluşturmuşlar. Bu aslında bayağı kuvvetli, kuvvet veren bir şey. Yani hem üniversite içindeki yapıların birbiriyle konuşabilmesi, işte atıyorum Sera'dakinin, Sera'da üretilen şeyin Frigover'de satılması ya da Hive Cafe'de bir şeye dönüştürülmesi gibi imkanlar sağlıyor. O anlamda da işte dışarıya ya da piyasa ekonomisine, bildiğimiz ekonomiye bağlılığını, yani bağımlılığını daha doğrusu bu kooperatiflerin kısmen azaltan bir şey. Yani birbirlerinden beslenebildikleri ve birbirlerinden kuvvet alabildikleri ölçüde. Aynı zamanda bir takım bu yani gıda koalisyonu çatısı altında bir takım başka ve yani bu siyaseti aslında, bu gıda siyasetini ilerletebilecek başka adımlar atabiliyorlar. Mesela böyle bir çalışma grupları oluşturmuş durumdalar. Bu çalışma gruplarından bir tanesi Campus Potage. Campus Potage şunu yapıyor. Tamamen spontane bir şekilde kampüste, iki kampüs var Concordia'nın. Bir tanesi daha dışarıda, bir tanesi daha merkezde. Ama iki kampüsü de bulabildikleri, buldukları, uygun buldukları yeşil alanları gıda üretimine açmak. Yani gıdayı tüketen, gıdanın öznesi olan öğrencilerin gıda üretimi için bu yeşil alanları yani kolektif bir şekilde ekip biçebilmesi gibi bir inisiyatif var. Çok böyle hani her yerde devamlı bostancılık yapan öğrenciler yok ama bu bir öğrenci hareketi. Yani kampüsün gıdasının kampüsün mekanı içinde öğrenciler tarafından ve öğrencilerin koyduğu bir takım prensipler çerçevesinde üretilmesine dair bir adım olarak görüyorlar.
Evet, yani ben de bir şey soracağım. Yani tabii. Bengi çok aslında bu böyle bir yani kapitalist sistemin çözemediği ve çözemeyeceğinin aşikar olduğu bir durumda hem iklim yıkımı diyelim, iklim değişikliğinin de ötesine geçen, hem de bu müştereklerin ancak egemen olmasıyla bir gelecekte bir insani yaşama ve bütün hayvanlarla beraber bir bitkilerle yaşayacak bir dünyanın pratikteki izlediği yolu aslında özetliyorsun. Bunun peki mesela Kanada ve diğer uluslararası basında, medyada yer bulma imkanları ne kadar oluyor? Yani biz bunu birkaç haftadır senin sayende de öğreniyor, dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Ama Türkiye'de olsun ya da uluslararası alemde bu konuların tartışıldığı başka medya organları var mı mesela? Bir de onu öğrenmek istiyorum.
Şöyle, yani aslında Concordia bu açıdan Montreal'de bir örnek. Ama yani şöyle, Montreal'de aslında, daha doğrusu Montreal'deki üniversiteler ya da Quebec eyaleti, aslında tam olarak eyalet demiyorlar, Quebec ili diyorlar ama yani işte, evet, daha çok eyalete denk gelen bir şey. Orada bir örnek, çünkü yani bir öğrenci hareketiyle başlamış olan ve bayağı ilerlemiş olan bir hareket. Ama şöyle de bir şey var, yani Montreal'de aslında bu sosyal ekonomi, sosyal ve dayanışma ekonomisi dediğimiz şey bayağı gelişkin. Şimdi bunların bir kısmı çok şey, nasıl diyeyim, daha tırnak içinde burjuva diyeceğim ama hani gerçekten bir nasıl bir geçim derdine ya da nasıl bir mesela gıda derdine cevap veriyor, ondan çok emin değilim. Hani biraz daha az radikal, biraz daha sistemin içinde işte sosyal girişimcilik gibi diyebiliriz. Ama mesela şey çok olan bir şey, burada bir geleneği var. Bir toprak yani vakıfa bizim belki tekabül eden community land trust dediğimiz, mesela mahallece bir bostanınız var ve orada bir şey yapıyorsunuz. Yani o açıdan yani orada bir şey yapıyorsunuz dedim, orada üretim yapıyorsunuz. Bazı bostanlarda hakikaten gidip üretim yapıyorsunuz. Bazı bostanlarda ortak oluyorsunuz. Oradan yani orayı destekliyorsunuz. Yani topluluk destekli tarım modelleri dediğimiz şeyler, ki bundan gelecek programlarda daha çok bahsedeceğiz. Çünkü Türkiye'de de var, yani bunun böyle adımlarını atmaya başladığı toplantıları oluyor. Bir ağ kuruluyor falan. Heyecanlı şeyler oluyor yani. Şimdiden böyle bir şey vereyim. Yani o açıdan, yani bazı açılardan yaptıkları şeyler açısından çok wow, çok aşırı anormal bir şey değil Montreal'de. Ama bir öğrenci kooperatifi hareketi olarak ve bunun yani tarihi uzun süredir oldukları için aslında çok wow bir şey. Ama o yüzden daha çok yerel basında, yani Montreal gazetesi, işte Montreal Gazette. Ondan sonra Concordia'nın kendi öğrenciler tarafından çıkarılan bir gazetesi var orada. Bol bol yer buluyor. Ama hani bir Kanada şeyinde, zaten Kanada kocaman bir yer ve hani çok daha yerel giden, siyasetin çok daha yerel gittiği, bu tür inisiyatiflerin de yerel siyasette daha çok nasıl diyeyim, yüz yüze gelmek zorunda kaldı, hı-hı, yüzleşmek, hı-hı, zorunda kaldı bir durum olduğu için, yani Kanada federal hükümeti şunu yapın ya da bunu yapmayın gibi bir şey zaten kimse kimseye demiyor. Onlar daha çok işte belediyeyle, üniversiteyle vesaireyle hani müzakere etmek durumunda kalıyorlar. Yani takip edebileceğiniz bir yer o kadar, yani o kadar önemli, kimse o kadar da önemsemiyor. Hani bunu da yazalım, tamam işte biraz tanıtalım kendimizi. Herkes biraz işine gömülmüş durumda.
İşte evet, oradan bağlanmaya çalışıyorum ben de. Bunları ben not haline getirirsen evet, hem Açık Radyo sitesinde hem de Yeşil Gazete gibi ortak beraber çalıştığımız yayın organlarında da yayınlatırız ki bu da Türkiye'de biraz önce senin de söylediğin gibi önemli girişimler var, yani müşterek hareketleri, kooperatifler, orada yani, örnekler önemli yani.
Evet.
Yazı bekliyoruz.
Zaten geçen program telefonu kapattıktan sonra mesaj almaya başladı. Yazacak şimdi mi, söz veriyorsun?
Evet. Aynen. Şimdi burada talebimizi tekrar
yazacağım dedim. Tamam. Peki. Yazacağım dedim. Efendim? Değil mi? Yazacağım dedin ama.
Yazacağım. Evet yazacağım. Ya zaten anlattıktan sonra çok zor olmuyor yazması. Yani bir şekilde anlattık zaten. Dinleyip yazıyorum.
Evet.
Ya da işte kendi notlarımdan yazıyorum. Ben bu muhabbeti şeyle, yani bir bahsedeceğim bir şey daha var. Ondan sonra da biraz böyle ne, yani nasıl olabiliyor burada ya dair iki cümle söyleyeceğim. Çok uzatmayacağım. Bu çalışma gruplarından bir tanesi de dışarıyla ilişkiden bahsettim az önce. Hudson Toprak Vakıfları Çalışma Grubu falan diyeyim, yani Land Trust dediğiniz. İşte bir komünitenin aslında belli bir toprağın sahibi olması ama tam bir sahiplik değil, yani tam bir özel mülkiyet değil, satılamıyor, miras bırakılamıyor falan, ortak, yani bir müşterekleştirme olarak düşünebiliriz, yani komünitenin sahip olduğu ve ortak kullanıma açtığı bir yer. Başka şeylerle, yani böyle komünite girişimleriyle, topluluk girişimleriyle beraber Concordia Gıda Koalisyonu da bir Montreal'in biraz dışında bir işte böyle bir toprak vakfı oluşturmaya çalışıyor. Şu an sürecinde ben bunu takip edeceğim ve zaten bu toprak vakıflarıyla ilgili daha fazla konuşacağız başka programlarda. Bir şey söyleyeyim, yani bunun için neden böyle olabiliyor buralarda? Yani özellikle öğrenci kooperatifi, bir üniversite içinde kooperatifler ağı hatta, yani nasıl oluşabiliyor? Yani bahsettiğim, yani çok burada kaldıraç olan bir öğrenci birliğinin rolüydü. Yani zaten böyle bir politik yapının olması, belli bir otonomisinin olması, belli kararları vermesi ve yani ticari bir otonomisi de var öğrenci birliğinin. Yani ben kooperatif kuruyorum ve bu kooperatif kar amaçlı olacak ya da kar amaçlı olmayacak falan gibi kararlar verebiliyor. Yani Türkiye'de böyle bir öğrenci hareketi ya da öğrencilerin politik bir yapısına böyle bir otonominin zaten verildiğini görmüyoruz. Yani o bir nokta. İkincisi, öğrenciler çok sahipleniyor. Mesela bizim, ben coğrafya bölümündeyim. Coğrafya bölümüyle mimari ve tasarım bölümünün böyle ortak programları var. Mesela oradaki mimari tasarımdaki öğrenciler projelerini sundular geçen hafta. Bu projelerin böyle birkaç tanesi bu kooperatiflerin tasarımıyla ilgiliydi. Yani işte Regis Bar'ın bilmem nesini şöyle tasarlayacağız ya da Hive'ın girişini şöyle yaparsak daha bilmem ne olur. Yani orayı üretecek, yani başka tarafları tamamen mekansal tasarımına bile kafa yoran ve onu, orası kendi kooperatifi olduğu için onu başka türlü üretmeye çalışan falan, yani bu öğrenciler çok işin içinde. Bu işte kısmen de bu kooperatiflerin bir kısmının biz antikapitalistiz, işte sisteme karşı mücadele ediyoruz diye ortaya çıkmamasından dolayı, yani biraz daha tatlı su kooperatif olmasından dolayı, bu artı mı eksi mi, işte bunu çok yani şu anda bir şey demek istemiyorum.
Evet.
Üçüncüsü de üniversite dışındaki komüniteyle bağlantı kurabiliyor olmaları. Yani işte üniversiteden olmasanız da gidebiliyorsunuz, alışveriş yapabiliyorsunuz, üyesi olabiliyorsunuz, destek olabiliyorsunuz, beraber bir şey yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani küçük öğrenci şey, yani sahiplenilmek sadece üniversite öğrencileri tarafından değil, komünite tarafından sahiplenilmek. Kuvvetli tarafları. Ben bunları yazacağım.
Tamam, bekliyoruz. Orada
devam edeceğiz.
Çok teşekkür ederiz. Concordia'daki kooperatifteki öğrencilere ve o kooperatif üyelerine de buradan selam gönderiyoruz. Günaydın diyoruz.
Selamımızı alıyoruz. Ben şey yaparım, iletirim.
Görüşmek üzere. İyi geceler.
Teşekkür ederiz.
İyi yayınlar size de. Görüşmek üzere.
Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.
Ben bir ufak düzeltme yaparak başlayayım hemen bu ufak aramıza. Yayının bazı yerlerinde ilk yarım saatte ve ikinci yarım saatte milyonlarla milyarları karıştırmışım. Aslında söylenen meblağ Zafer Çağlayan'a verildiği söylenen meblağ 50 milyon 45 ile 50 milyon dolar arasında, avro arasında olduğu söyleniyor. Alışkın olmadığım terimler olduğu için biraz karıştırırım. Avrolar, dolarlar, milyonlar, milyarlar. Ama iddia edilen meblağ Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetten bildirdiği üzere 50 milyon avro olarak nitelendiriliyor.
45 ila 50
evet.
Milyon. 45-50 milyon avro.
Hatırlattığı için dinleyicimiz Ahmet Bey'e de buradan teşekkür ederim
diyor. Evet, sarraf itirafçı, sarraf söylüyor. Onu başka yerlerde bulmak mümkün değil. Şimdi evet, bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bu sefer Concordia kooperatiflerinden bir başka ortak çalışmaya, bir haber atölyesinin kurucuları ve çalışanları aramızda olacak. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde kurulan bir haber atölyesi, İstanbul Aydın Haber Ajansı adını taşıyor. 3 ayda bir de Göz adında bir dergi çıkarıyorlar. Bugün yani röportaj üzerine çok önem veriyorlar. Röportajın Türkiye'de mülakatla da karışan, yani sözlü bir mülakatla röportajın bambaşka bir janr olduğunu da birazdan konuşacağız zaten. Ve bugünkü röportajın konusu da Paşabahçe gemisi olacak. Onu biraz sonra konuşacağız, Paşabahçe vapur haberi. İstanbul Aydın Haber Ajansı'ndan Kayıhan Güven, Semra Dursun, Sinan Daşpınar ve Nesrullah Hasdemir bizimle birlikte konuğumuz olacaklar birazdan.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı bir konu, bir grup konuyla devam ediyor. Biraz önce sunumunu da yaptığımız gibi İstanbul Aydın Haber Ajansı adlı atölyeden, haber atölyesinden genel yayın yönetmeni Kayıhan Güven, haber koordinatörü Semra Dursun, muhabir Sinan Daşpınar ve muhabir Nesrullah Hasdemir'le beraberiz. Hoş geldiniz. Çiçekler için de çok teşekkür ederiz ayrıca.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz.
Çok mutlu olduk. Sinan'ı tanıyorum ben.
Evet.
Daha önce buraya geldi. Mülakat yaptık. Röportaj değil, mülakat yaptık.
Evet.
Evet, çok ilginç de bir dergi çıkarıyorsunuz. Gerçekten bu İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı yayını, Göz dergisi, kocaman bir dergi ve ben eski hasbelkader epey bir dergiciliğim de var. Başka işim olmadığı zamanlarda dergicilik yaptım. En çok yaptığım işlerden biridir. Ve o yüzden dergileri de özel bir eğilimim vardı ve çok beğendim yani dergi, tebrikler. Bir de röportaj diye, hayatın özüne bir yolculuktur diye röportajlar kitabı da getirmişsiniz. Çok teşekkürler. Şimdi ama ana konumuz galiba Paşabahçe gemisi üzerine bir röportaj. Buyurun, söz sizde.
Şimdi tabii bizim haber atölyesi olmamızdan dolayı biz haber toplantıları yaparız. Stendhal'in güzel bir lafı vardır. Sokağa ayna tutmak diye bir şey, caddeleri ayna tutmak diye. Bizim yaptığımız işte budur. Yani insanlar semtlerinden gelirler, gördüklerini söylerler, okuduklarından söz açarlar. Bir arkadaşımız da dedi ki, Paşabahçe Vapuru Beykoz Belediyesi'nin önünde demirli duruyor ne zamandan beri. Ama hali çok kötü, perişan bir halde. Ben bir İstanbullu olarak, ben İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum ve Boğaz'a bakarak okudum hep. Onun için biz şey yapardık, vapurların huylarını suylarını bilirdik. Geleni gideni bütün vapurları bilirdik. Yani bir vapuru uzaktan baktığımız zaman şu vapur geliyor gidiyor diyebilirdik. Yatılıydık da. Bu beni çok üzdü tabii. Paşabahçe'de ben aslında bugün gelmeyecektim. Dedim ki bu öğrenci sizler katılırsanız çok daha iyi olur, sizin eseriniz bu. Hayır hocam dediler, sizin Paşabahçe'de çok anınız vardır dediler. Orada vurdular beni. Yani evet. Gerçekten Paşabahçe'de anım var. Her vapurda anımız vardır. Sizin de vardır mutlaka.
Evet, yani İstanbul'da doğma büyüme İstanbullulardan biri olarak da yani şeyi de hatırlıyorum. Özellikle karşı yakadaki şeyler. Tabii. İskelelerden bayağı orada oturanlarla vapur yolcuları, hatta kaptanları arasında da özel ilişki, dostluk ilişkileri, hatta kaptan düdük diye bağıran şeyleri de hatırlar gibiyim yani. Düdük çalmasını bekleyen oradaki sakinleri de vardır Kuzguncuk'ta filan.
Öyle olunca tabii üzüldüm ben. Dedim ki buraya gidelim. Çünkü bizim yaptığımız yazılar, röportaj yazıları, Türkiye'de röportaj yanlış tanımlanıyor. Bir tek Türkiye'de ama, biliyor musunuz? Bu işin piri Yaşar Kemal'di.
Evet.
Fikret Otyan'dı. Yani tanıklığa dayalı, öyküsel, sırtına edebiyata yaslamış yazılardır bunlar. Hatta Yaşar Kemal derdi ki bu resmen edebiyattır derdi. Ve 10 yıl Cumhuriyet'te bu işi yapmış.
Evet,
röportajlar yazmış.
Bu arada ben de araya gireyim müsaadenizle.
Ne demek?
Yaşar Kemal'in vefatının üzerine biz yakında tanışıklığım da vardı bendenizin. Yapı Kredi yayınlarından yayınlanan bütün röportajlarını biz toplu olarak okuduk bir sene boyunca.
Bu diğer baştan başa.
Ve bütünüyle okuduk o röportajlarını.
O.
Evet, toplu halinde.
Müthiştir ama, değil mi?
Evet evet. Adnan Acar'dı okuyan, hepsi bizim arkadaşımız.
Olağanüstü.
Evet.
Olağanüstü.
Yani, radyoya da son derece radyo dostu, evet. Bir şey yani. Olağanüstü. Müthiş bir şey. Onun için çok aşinayız yani bu işe.
Öyle olunca biz yaz ayları da çalışan bir atölyeyiz. Yani bizim öğrencilerimiz yazın da çalışırlar. Ben de çalışırım. Dedik ki Paşabahçe vapuruna gidelim. Baştan konuşuldu. Yani girebilir miyiz vapurun içine? Çünkü belki giremeyebilirdik. Basın danışmanıyla arkadaşlarımız temas ettiler. Konuştular. Evet dediler, gelin. Fakat hakikaten çok kötüydü. Şu anda da çok kötü herhalde. Fotoğraflarda da görürsünüz. O kapaktaki Paşabahçe ise benim bir fotoğrafımdır. Heybeliada'dan çekmiştim onu ben. Martı'da tesadüfen görüntüye girmişti. O hali çok iyiydi.
Evet, müthiş bir fotoğraf kapakta da, Göz Dergisi'nin elimizdeki. Sen ne hallere düşmüşsün Paşabahçe başlığıyla.
Aynen öyle.
Bir röportaj var bu konuda. Sen bir şey mi söyleyecektin?
Evet, ben biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Bu röportajların çıkış aşamasında nasıl, daha doğrusu bu kapak dosyası üzerinden konuşacak olursak, nasıl bir yapılanmaya gidildi? Öğrencilerin aynı zamanda bu şekilde bir haber ajansı içerisinde bulunması nasıl gerçekleşti? Onları merak ediyorum arkadaşlarımızla. Anlatmasını istiyorum kendilerine. Olursa tabii.
Ben anlatayım.
Buyurun.
Merhaba.
Lütfen.
biz genelde haberlerimiz, yani dergimiz oluşmadan önce haber toplantıları yaparız. Seçtiğimiz konuları da daha şehrin kılcal damarlarına, yani basında çok fazla yer almayan konular üzerinden gidiyoruz. İşte Paşabahçe, aynı şekilde Fenerbahçe vapurunu yaptık ki evet. Onun Kayan Hoca hep söyler, ikizidir der, kardeşidir der. Bu şekilde öğrencilerimizle her sabah bir toplantı yapıyoruz ve toplantı ardında konu dağılımları oluyor ve öğrenciler haberleri getiriyorlar. Ondan sonra beraber oturup yazıyoruz bu haberleri. Bu şekilde hem kitabımızın ve hem dergimizin konularını oluşturuyoruz.
Burada şunu söylememiz gerekir. Bu Semra arkadaşımız röportaj konusunu irdelerken Amerika'da da, belki siz de bilirsiniz mutlaka, Amerika'da da bu yöntem uygulanıyormuş. Yani hocalarıyla
gazetecilik okullarında.
Gazetecilik okullarında. Berkeley miydi?
Evet.
Berkeley'di mesela. Hocalarıyla çıkıyorlar. Hocalarıyla geziyorlar. Ondan sonra hocalarıyla da yazabiliyorlar. Yani bazen de ben de otururum. Semra Hanım da oturur. Birlikte şey. Yani bu öğrencilerimizin hepsi zorunlu olarak gelmemiş öğrencilerdir. Türkçem kötü oldu. Yani
gönüllülük
esasına göre evet, geliyorlar. Evet. Yani okuldan kimse onlara gelin falan demiyor. Onun için daha çok da gazetecilik öğrencileridir onlar. Gönüllülük esasına göre gelirler ve çalışırlar. Kolay da bir çalışma değil canım.
Evet. Evet. Sadece medya ile ilgili değil. Biraz önceki bu bildiğimiz ekonominin sonu programında da bu bir süreden beri Bengi Akbulut arkadaşımız Kanada'dan, Quebec vilayetinden ya da eyaletinden kendisinin çalıştığı Concordia Üniversitesi'ndeki öğrenci kooperatiflerinden bahsediyordu. Çok birleşti iki konu, yani onların da yani kafeler işletiyorlar, barla bostanlar işletiyorlar ve bunu gönüllülük esası üzerine yapıyorlar. Yalnız habercilik değil ve bize de yazdı ki bunları da öğrensin arkadaşlarımız dedik. Kanada'dan konuştuk. Yani birlikte giden işler bunlar.
Evet, bu noktada şeyi de merak ettim açıkçası. Benim de dergicilik deneyimim olmuştu daha öncesinde. Yani kitapçılıktan dergiciliğe doğru, ardından da radyoculuk ve gazetecilik gibi bir yol seçmiştim. Ama yani üniversite aşamasında özellikle son zamanlarda çıkan yazılardan ve tercihler üzerine yapılan analizler üzerinden pek fazla revaçlı bir meslek ya da uğraş alanı olarak görünmüyor gazetecilik şu an itibariyle. Sizi bu konuyla alakalı ne motive etti onu merak ediyorum belki. Nesrullah cevaplayabilir.
Öncelikle ben gazeteciliği bilinçli olarak seçtim. Bunun için bir önceki bölümü yarıda bırakıp gazeteciliğe geçtim. Bu mesleği beni iten en önemli etken içerisinde aslında yazarlık vasfını da barındırmasıydı. Ben biraz ilgi duyuyorum yazı işlerine. Kamuoyunu aydınlatmak diyelim daha çok bunu seçmemdeki etken.
Bugünlerde özellikle.
Bugünlerde evet. Ve bunu gazeteciler için önemli olduğunu biliyorum.
Bu konuda ben bir şeyler söyleyebilir miyim?
Tabii.
Ben aslında gazeteciliği isteyen biriydim. Ama sadece Sinan. Bu konuda istemek yetmiyor. Ve bununla ilgili de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Gazetecilik bölümünü isteyerek yazıyorum. Gazetecilik bölümüne yazılıyorum. Dersler başlıyor. Ama sonra düşünüyorsun, bir şeyler yapmalısın. Ortaya ürünler çıkarmalısın ve artık bunun hakkını vermeye başlamışsın. Ben daha sonra haber ajansına giriyorum Kayan hocamın yanına. Birlikte çalışmaya başlıyoruz ki ben hayatımda hiç fotoğraf makinesine dokunmamış biri. Ajansa başlıyorum. Ajansla birlikte fotoğraf makinesine dokunmaya başlıyorum. Fotoğraf çekmeye başlıyorum. Artık farklı bir boyut olmaya başlıyor benim için. Yani kendimi kazanmaya başlıyorum. Bir şey istiyorum ama onunla ilgili bir şey yapmadığımın farkına varıyorum. Sadece bir şey okumayı istemek yetmiyor. Onunla ilgili de bir şeyler yapmak gerekiyor. Bunda biz ajansla çok iyi farkına varıyoruz. Gidiyoruz haberlere, haberleri sahipleniyoruz. Örneğin Paşa Bahçe Vapuru'na hiç hayatımızda belki de binmedik. Belki de hiç dikkatimizi çekmedi. Ama bir anda bu Paşa Bahçe Vapuru'nun resmini çıkartıp odamıza asmaya başlıyoruz. Bir şeyleri sahiplenmeye başlıyoruz, yaşamaya başlıyoruz, tanıklık etmeye başlıyoruz. Aslında istemenin sadece yetmediğinin farkına varıyoruz. İstedikten sonra onun peşinde koşmamız gerektiğine inanıyoruz evet. Ve onun peşinde koşuyoruz.
Çok ilginç tabii, yani bu Paşa Bahçe'ye birazcık daha ağırlık verelim. Yani hem olağanüstü güzellikte bir şey hem de bu röportaj meselesinin ne kadar önem kazanabileceğini unutulmuş biraz da. Yani
gerçekten.
Büyük ustalarla
gerçekten.
Yaşar Kemal'in, hatta Sait Faik'e kadar
ne diyorsunuz tabii ki
şey yapıyorsunuz Sait ki Faik'de. Onda da Sait evet. Faik'te de büyük bir röportaj geleneği var. Biraz önce Nesrullah da şeyden bahsetti, edebiyatın da muhakkak işin içinde olması gerektiğini. Yani Paşa Bahçe'nin ne olduğunu da kimse bilmiyor değil mi aslında? Yani şimdiki hali hazırdaki halinin
perişanlığı. Yok maalesef, maalesef. Yani buna sahip çıkmamız gerekiyor. Bu İstanbul'un bir değeri. Yani biraz kiç bir laf oldu ama ben çok üzgünüm. Mesela Paşa Bahçe'yi o halde görünce o kadar anımın olduğu bir vapur sahipsiz duruyor orada. Evet. Çok sahipsiz hem de.
Yani girişte şey yazmışsınız, sen ne hallere düşmüşsün, evet. Düşmüşsün Paşa Bahçe başlığı altında yıllarca. Hem köprü, Kınalıada, Burgazada, Büyükada, Yalova arasında pek çok yolcu taşımış ve emekli olmuş. Beykoz Belediyesi'nin karşısına çekilmiş. Bir zamanların heybetli vapuru şimdilerde pas içinde dökülüyor. Beykoz Belediyesi ise vapuru onaramadığı için batırmayı düşünüyor gibi. Hakikaten.
Aynen öyle.
Evet. Vandallikle eşdeğerde bir şeyden bahsediyoruz.
Yani bu vapura hiç yakışmayan bir şey o.
Bize de söylendiğinde batırıldıktan sonra turizmin arttırılacağı söyleniliyor yani.
Tabii muhakkak.
Dalış.
Dalış turizmin, evet.
Ama bu boğazın ekolojik dengesi için bir hayli zararlı olabilir. Böyle bir sorun da var.
Yani bunu tartışmak bile abes geliyor insana. Yani böylesine palavralarla ömrümüz geçiyor. Yani büyüme vesaire. Yani hayatın bir parçasını, yani sadece resme, sizin çektiğiniz güzel fotoğrafa da bakıldığı zaman içinden bir martı geçen bir fotoğraf bu. Yani hakikaten böyle bir dalış turizminden falan, yani yeryüzünde hareketi sürdürsek daha iyi olur gibi geliyor insana.
Başka girişimler var mı vapurla alakalı olarak başlatılmış olan? Yani herhangi bir alternatif kampanya düşünülüyor mu? Bununla alakalı yola çıkan sivil toplum kuruluşları ya da herhangi bir kampanya üstlenicileri var mı?
Vallahi tabii var herhalde, düşünüyoruz biz de.
Biz kendimiz düşünüyoruz.
Biz kendimiz düşünüyoruz yani.
Ama bu bizden başka düşünen yok diye biliyorum.
Bireysel olarak bazı vapur sevdalıları daha önce internette çeşitli imza kampanyaları düzenlediler. Ama bunun ne kadar kamuoyu oluşturduğu muallak.
Ben Rahmi Bey'e bir mektup yazmıştım. Rahmi Koç'a.
Koç'a.
Çünkü Fenerbahçe vapuru da kardeşi Paşa Bahçe'nin ve Rahmi Koç
ikizi değil mi, yani ikiz kardeşi gibi aynı.
Ama aynı yerde yapılmamış, imal edilmiş. Öyle mi? İtalyan yapımı bir İngiliz'dir. Ondan sonra Fenerbahçe vapurunu görseniz pırıl pırıldır. Makine dairesindeki o pirinçlerin o şeyi filan. Rahmi Bey'in, ben o seyahatnamesinin düzeltilerini yapmıştım. Öyle bir şeyim var ona. Bir mektup yazdım. Dedim ki bu batıdaki sistemdir ya, mektup yazılır filan. Hemen cevap verdi bana. Hı-hı. Dedim ki Rahmi Bey, bu vapuru da alsanız dedim, çok iyi olur. Siz şey, evet. O Fenerbahçe gibi. Yok dedi, bir tanesini ancak karşılıyorum.
Paran
çünkü
yok değil mi?
Çünkü şeyde Fenerbahçe'yi dolaştığınız zaman Fenerbahçe'nin son kaptanını da görüyorsunuz orada. O kaptan orada.
Evet.
Ve kaptan size Fenerbahçe'nin öykülerini anlatıyor. Yani o işte Rumlarla olan ilişkiler. Bir Rum hastalandığı zaman vapur şey yolcusu hastaneye ziyarete gidilirmiş, biliyor musunuz? Hastaneye ziyarete gidiyorlar.
Evet, kaybolmuş olan insani yani niteliklerin evet. Tekrar gündeme gelmesiyle ilgili çok, yani aynı dergide zaten Paşabahçe'den önce Marmara'nın yakışıklısı Fenerbahçe diye
bir kontrast olsun diye onu
röportaj da
yer
almış. Evet,
yani çok kontrastı yerin. Koymak için.
Ve Tuncer Şensoy'un da fotoğrafı var, işte yıllarca Fenerbahçe'nin kaptanlığını
evet,
yapmış olan. Çok büyük bir kontrast var ve evet. İnsanın yüreği, yani motorlarının pırıl pırıl olduğu işte Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'nin müzede rahat rahat gezilebilmesi gibi olanaklar, öbür yanında da bir enkaz haline gelmiş olan Paşa Bahçe gemisi.
O kadar ilginçti ki biz dolaşırken bitkiler çıkmış vapurun evet. içinde bazı yerlerden.
Otlar böyle.
Yani o ahşap şeylerin, döşemelerin arasındaki O topraklar girdi herhalde oraya ve oradan bitkiler çıkmış. Düşünüyor musunuz?
Doğanın işte mücadelesi. Ama su altında otlar çıkmaz.
Yosunlar.
Yosunlar çıkar belki, değil mi? Evet, su altı avcılığı için. Yani çok mesela şey de röportajda gördüğümüz merdivenlerin başını tutan da Artemis.
Evet, o duruyor.
Şey var, sembol yani, heykeli mi diyeyim ona? Evet.
O hopurun şeyi.
Avcı tanrıça. Yani çok insan ne diyeceğini bilemiyor. Ama kampanya düzenlemeniz halinde, madem Rahmi Bey yapmıyor.
Şu anda biz kampanyanın içindeyiz işte. Açık Radyo dile getiriyor bu sorunu. Bundan daha güzel bir başlangıç olamaz.
Evet, bence de öyle. Yani başlayalım. Çok güzel bir başlangıç. Duyuralım dinleyicilere.
Çok güzel bir başlangıç.
Paşa Bahçe vapuru çok vahim hallerde ama genç arkadaşlarımız ve onlara yol gösteren Kayıhan Güven'in öncülüğünde de böyle bir kampanyayı duyurmamızda çok fayda var. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı olarak konuşuyor. İstanbul Aydın Haber Ajansı.
Şimdi tabii biz röportaj türünü çok önemsiyoruz hakikaten. Ben Yaşar Kemal vefat etmeden önce beni öğrencilerimle çağırmıştı. Çünkü biz daha önceden Marmara Üniversitesi'nde çalıştık. Orada da birçok röportaj kitabı yapmıştık filan. Burada da işte yeni kitabımızı daha yeni bitirdik. Bu ikinci, birinci kitabımız. İkinci kitabımızı da yayınlayacağız yakın zamanda. Yani röportaj unutulmamalı diye düşünüyorum. Halen Batı'da çok yaygın çünkü. Özellikle Alman basını takip ediyorum ben. Röportajı mutlaka kullanıyorlar.
Evet, evet.
Ve bunun zanaatini işte mutlaka ajansta öğreniyoruz. Nasıl yazılır? Bu işin bir zanaati var çünkü.
Evet, benim de yani öteden beri bizim burada konuştuğumuz ve hep bu birbirine karıştırılıyor işte, ya kendisiyle yapılan röportajı yayınlıyoruz filan diye bütün ortak medya.
Eski gazeteciler mülakat lafını hala kullanıyorlar.
Evet, ben de kullanmaya çalışıyorum. Halbuki röportaj tamamen artık mülakatla karışmış durumda. Evet. Dediğiniz gibi ben, yani biraz da yaş gerekiyor. O yüzden de yeni kuşaklara bunu aktarmanız, yani Fikret Otyam'ı da gayet iyi hatırlıyorum. Ama özellikle tabii Yaşar Kemal'in olağanüstü, yani sadece bir mezarlıkta Zincirlikuyu mezarlığını gezerek yaptığı bir röportaj insanın aklını durduracak zenginlikteydi falan, yani böyle. Öyle şeyler, yani çok esaslı bir iş yapmaktasınız, ne diyeyim.
Ben bir açıdan da motive oldum. Yani son zamanlarda çıkan haberlerde iletişim fakültelerinin tercih edilmediğini, insanların gazetecilik mesleğinden uzaklaştığını düşünmeye başlamıştım ki genç arkadaşlarım, benim yaşımda olan arkadaşlarım da aynı şekilde burada bu amaçla beraber, sizin de söylediğiniz üzere, yani odanıza asabilecek kadar kendi haber konunuzu devam ettirebilmeniz gerçekten yapılan işin o kadar da kolay bitmeyeceğini göstermiş oldu. Aynen bir, radyoculuk gibi.
Can Bey, bir de şey yapıyoruz biz, bir tek röportajlar yazmıyoruz. Yani çünkü haber veren yazı türleri, işlevleri farklıdır. Yani röportajın işlevi canlandırmaktır bir şeyi. Yani Paşabahçe vapuruna dolaşmış gibi olmalısınız. Amaç odur. Ama tezli bir yazı değildir mesela. Nedeni ve nasılı çok yoktur. Yani soruşturmacı bir iş değildir.
Şimdi bir edebiyat örneği zaten.
Edebiyat örneği tabii. Evet. Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Gerçekten öyle. Yani onun dışında arkadaşlarımız... Sizin güzel bir internet sayfaları var mesela. Güncel bir takım kısa haberleri girebiliyorlar. Hı-hı. Ve bu işlerin editörleri vardır bizde. Mesela internet sayfasının editörü vardır. Güncel haberleri girer sadece. Sonra bir gazeteye çalışıyoruz biz. Gazetede haberlerini basılı olarak görüyorlar mesela. Bir gazetenin manşeti nasıl atılır bilmem ne. Onu da görüyorlar. Kitap yapıyoruz. Ama esas tabii göz dergimiz bizim.
Evet,
röportaj kuramını ayakta tutmak amacımız. Ve tutuyoruz da arkadaşlar, ama çok istekli.
Evet.
İstekli arkadaşlarımız.
Yani bugünkü manşetlere baktığımız zaman, özellikle bugünkü manşetlere baktığımız zaman, gazetelerin bazen böyle robotlar tarafından yazıldığını ve herhangi bir his ve duygu içermediğini düşündüğümüz zamanlardan geçtiğimizi fark ediyorum. Ama şu anda baktığımız zaman da gerçekten de hala bu mesleği devam ettirmeye çalışan insanların olduğunu görmek de güzel geliyor.
Yani şimdi Semra'nın söylediği gibi hayatın kılcal damarları tabii bizi ilgilendiriyor. Mesela kitabımızın ilk yazısı bir çiçek mezatı. Yani bu çiçekler ne nerede güzel. Satılıyor işte. Oradaki giden şeylerin, satıcıların orada bulunması. Çok ilginç bir şeydir mezattır o. Yani tribünde insanlar toplanırlar mesela. Her birinin numarası vardır. Çiçekler hızla geçer. Beğendiğiniz çiçeği basarsınız ve ondan sonra onu satın alırsınız. İstanbul'da böyle çiçek satılır. Ondan sonra ne bileyim ben müzisyenlerin mesela işte Çingene diyeyim ben ve onların çocuklarını eğitmeleri müzik okuluna götürürler mesela. Bazı müzik okulları var. Götürüyorlar filan. Onu mesela yapabiliyoruz. Evet. Yani çok insanın aklı. Ben haber fantezisi diyorum biraz. Gülümsetiyor bu laf ama yani hakikaten oturduğumuz zaman biz güncelliği biraz kendimiz oluşturuyoruz. Yani haberler atlı karıncasına oturmuyoruz pek. Biz öneriyoruz, biz yapıyoruz. Yani bunun içindeki konulara baktığınızda şey beni çok üzen haberlerden bir tanesi de şeydir. Çok ünlü, zamandaki çok ünlü bir aktristin düştüğü hal. Evet. Bunun için isim vermiyorum şu anda. Onu da yaptı arkadaşlar. Yani ama çok ünlü bir aktrist bu. Ve şu anda da sürünüyor kadıncağız mesela.
Kadın.
Evet kadın ve onun da şeyi var burada. Buna benzer o kadar çok konu var ki.
Evet belki de buradan uzun vadede şimdi bu programı bitirmekteyiz durumundayız bitti süremiz ama yani belki de bunu bu röportajları Açık Radyo'da da bir haftalık bir programa dönüştürmeyi
çok seviniriz. Çok seviniriz. Yani. Çok seviniriz bu
arkadaşlara
size...
sormadan böyle bir şey söyledim.
Yok
ama.
Harika bir şey. Harika
bizim
bir şey.
Hoşumuza gider.
Bence tam Açık olmuş. Radyo'ya yakışan dalga boyutumuzun aynı olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel program olur. Yani çünkü konular çok ilginç.
Üzerinde sonra konuşalım.
Tamam.
Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Bizi artık? Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yani en azından Paşa Bahçe kampanyasını başlatmış olduk. Röportajı dile getirmiş olduk. Bu çok önemliydi bizim için.
Bir şey daha sormak istiyorum. Bu kampanyaya dahil olmak isteyen ya da bir ucundan tutmak isteyen dinleyicilerimiz ya da dinleyicilerimizin dostları ya da dinleyicilerimizin dostlarının dostları olduğu zaman nasıl size ulaşabilirler bu kampanyayla alakalı olarak beraber çalışmak için ya gönüllü olmak için işte.
Biz yakın bir zamanda sosyal medya hesaplarını açacağız. Hı hı. Onları da size duyurduktan sonra inşallah oradan iletişime geçebilirler.
Okey, aynen.
Evet, Göz Dergisi'ni nereden ulaşabiliyorlar? Bunda... İnternet, bir de internet adresi şimdiden verebilir misiniz?
Ben vereyim. semra.drsn@gmail.com.
Biraz yavaş.
Tekrardan. semra.drsn@gmail.com adresine mail atabilirlerse gönderiyoruz.
Gönderiyoruz. Herkese gönder.
Ücretsiz derginiz. İstanbul Üniversitesi Haber Ajansı diye yazarlarsa sosyal medya Facebook, Twitter o hesaplarımız açık. Oradan dolaşabilirler bize.
Yani DRSN de Dursun'un seslerini. Evet, Semra Dursun'un DRSN'sine de ulaşabiliyorsunuz. Evet, yani bugün Kayıhan Güven, Semra Dursun, Sinan Daşpınar ve Nesrullah Hasdemir'le birlikte İstanbul Aydın Haber Ajansı'nın ve onların yaptığı çalışmaların, röportajın önemi bir de Paşa Bahçe'nin hali, Paşa Bahçe gemisinin hali üzerine konuştuk. Çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ne çalacağımıza da bitirirken bakalım. George Harrison'la dün başlamıştık. Aslında belki de What Is Life çalabiliriz George Harrison'dan. Onun da ölüm yıl dönümüydü. Dün başladık ama bir kez daha çalabiliriz. İngiliz müzisyen, gitarist, şarkıcı, oyuncu ve prodüktör. Aynı zamanda da galiba biliyorsunuz The Beatles diye bir grup varmış. Onun da kurucu elemanlarından gitaristi. Onun ölüm yıl dönümü 29 Kasım 2001'di. What is Life adlı, Hayat Nedir adlı kendi bestesini dinleyerek bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra. Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
I can't say.
Açık Gazete.